Tanrı. Ne kadar da gizemli bir isim. Ve bu ismin biz insanlığa ilettiği sözleri de bir o kadar gizemli. Bu gizem bizi eşsiz bir seyre götürüyor. Kutsal kitap sayfaları arasında gezinirken binlerce yıllık tarihe şahit oluyoruz. Bu serüvende geçen hiçbir olay, hiçbir isim, hiçbir yer ve zaman tesadüf değil. Hepsinin altında ruhsal bir gizem ve Tanrı'nın kurtarış tasarısına dair işaretler var.
Tanrı hangi isimlerle anılıyor?
Tanrı'nın isimleri onu daha iyi tanıyabilmemiz için bize bir fırsat sunuyor.
Kutsal yazılarda geçen yer, olay ve isimler ruhsal yaşantımız için bir şey ifade ediyor mu?
Tüm bu serüven bize bir kişiyi işaret ediyor.
Tanrı neden biz insanlar için bu kadar gizemli bir macerayı sürdürüyor ki?
Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevabını siz değerli dinleyicilerimizle beraber aradığımız İsimler ve Gizemler programı başlıyor.
Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, İsimler ve Gizemler programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Pastör Volkan Er ile beraber karşınızdayız. Volkan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Sağ olun sizler.
Bizler de iyi, çok teşekkür ediyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dünyayı güzelleştiren tüm kadınların Kadınlar Günü'nü bir kez daha buradan da kutlamış olalım. Tanrı'nın isimlerinin onun çok yönlü kişiliğinin farklı yönlerini tanımladığını bu program serimizle beraber fark etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta El Shaddai ismini ele almıştık. Tanrı'nın her şeye gücü yeten olduğunu ve yaşamımızda ne tür sıkıntılar olursa olsun Tanrı'nın bu bütün sıkıntılardan büyük olduğunu hatırlamış olduk. İsa'nın "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm" sözü kulaklarımızda yankılandı ve bir kez daha Mesih İsa'nın müjdesine olan ihtiyacımızı, bu müjdenin kurtarıcı gücünü hatırlamış olduk. Bu hafta ise Tanrı'nın isimlerinden Yahve Şamma ismini ele alacağız. Bu ismin ne anlama geldiğini, bu ismin altında yatan gizemleri, ruhsal yaşantımız için ne ifade ettiğini, bu ismin yaşamımızı nasıl değiştireceğini konuşacağız. Henüz takip etmiyorsanız ve sizden nasıl haber alabilirim, sizi nasıl takip edebilirim diye düşünüyorsanız, bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Yahve Şamma ismini bugün konuşuyoruz.
Evet.
Volkan Bey, Yahve Şamma ismi ne anlama gelir? İlk olarak bununla başlayabiliriz.
Tabii yani kelime anlamı olarak Rab orada demektir. Yani Yahve Şamma diye söylediğimiz zaman aslında Türkçe'de Rab orada demiş oluyoruz. Tabii buradaki ilahiyat için neden bu kadar önemli bu isim? Tabii Hezekiel'in önemli bir vurgusu var. O da şu: İbrahim'in soyu vaat edilen topraklara gittikleri zaman orada Davut'un oğlu olan Süleyman bir mabet, bir tapınak yaptı ve o tapınağın içerisinde en kutsal yerde Tanrı'nın varlığını simgeleyen antlaşma sandığı koyuldu. Yani Tanrı'nın tahtının olduğu yer diye tasvir edebiliriz. Ve Tanrı halkın arasında o tapınakta varlığını sürdürdü. Orada yaşadı. Ancak Tanrı halkı Rabbin sözüne itaat etmediği zaman onlar sürgüne gönderildi. Ve Hezekiel de sürgünde aslında bu peygamberlik sözlerini halkına iletiyor. Ve Hezekiel aslında şunu söylemek istiyor. Yani Rabbin varlığı bir mabede, bir tapınağa bağımlı değildir. Yani diğer putlar gibi, diğer bu tırnak içerisinde ilah diye adlandırılan, kendini ilah diye ilan eden bütün o isimlere göre Tanrı bir tapınağa bağlı değil, her yerde olan ve kendini bulduran Tanrı olduğunu ve sürgünde bile olsa halkıyla birlikte olabilecek kudrete sahip olduğunu ve kendini buldurmak isteyen Rab olduğunu Hezekiel özellikle vurgulamak istiyor. Bugün çağdaş dünya görüşünde tabii ki Tanrı ile ilgili gerçekler kabul ediliyor. Ancak Tanrı'nın nerede olduğu ile ilgili net bir açıklamamız yok. Tanrı nerede? Tanrı'yı nasıl bulabilirim? Tanrı var ama onun evi hangi yıldızın üzerinde ya da hangi gezegende bilmiyoruz. Yani ruhani bir hayat, ruhani bir dünyadır. Ama bunu bilemesek bile Rab kendini bize açıklayarak, yani orada bulunarak aslında kendisini bulabilmek, kendisini izleyebilmek ve kendisine tapınabilmek için Rab varlığını bize yaklaştırmaktadır. Hı-hı. Asıl mesele burada. Zaten o yüzden Yahve Şamma dediğimiz zaman Rab orada. Yani Rab'i bulabilirsin. Rab senden uzak değil. Hı-hı. Evet, yani günahkarsın. Rab'i bulamazsın, göremezsin. Ama Rab kendini sana buldurabilir ve çağların sonunda da zaten İsa Mesih aracılığıyla İmmanuel dediğimiz Tanrı'nın bizimle olması kavramında işte Yahve Şama'nın Mesih'te gerçekleştiğini, zaten bu programın finalinde de bütün bu isimlerin Mesih'te nasıl gerçekleştirdiğini derin bir şekilde işleyeceğiz. Ama bugünün konusu işte budur. Rab oradadır ve kendini sana buldurmak istemektedir. O yüzden Rab'in varlığını kabul edebilirsin. Yani dünyanın yaratıcısı olduğunu kabul edebilirsin. Ama aynı zamanda senin kişisel özel hayatına da Rab dokunmak, seni iyileştirmek ve seninle birlikte aslında bir ruhani hayat, bir ilişki kurmak istediğini vurgulamamız gerekiyor. Ama onu vurgulayabilmek için de, yani hayatımız için Rab'in amacını keşfedebilmek için Rab'i bulmamız gerekiyor. Ve Yahve Şamma ismi de işte bu müjdeyi bize getiriyor. Rab oradadır. Hı hı.
Kutsal kitapta ilk olarak nerede karşılaşıyorduk Korkan Bey bununla?
Hezekiel kitabının Hezekiel 48. bölümde göksel kentin tekrar Tanrı'nın görkemiyle kurulacağı ile ilgili bir müjde veriliyor. Ama en sonunda diyor ki kentin çevresi 18 bin arşın olacak ve o günden başlayarak kentin adı Yahve Şamma olacak. Yani kentin içinde Rab varlığını sürdürecek ve o kentte Rab bulunacak. Halkın arasında olacak anlamında bize özel bir vurgu yapıyor. Tabii bu sadece Rab'i bulmak, böyle kolay kolay gidip Rab orada, bu tabii ki bir taraftan büyük bir çağrıdır. Rab'i bulabilmek ne kadar harika, ne kadar güzel. Ama aynı zamanda bu Rab'i bulmak bizim için bir yargıyı da hayatımıza getirebilir. Çünkü Rab kutsaldır. O yüzden ona gitmeden önce günahlarımızın bağışına, yani Mesih'in çarmıhtaki ölümünün değerini anlamak ve hayatımıza bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü İsa Mesih günahsızken günahkarlar uğruna çarmıhta öldü ve üçüncü gün ölümden dirildi. Paskalya'ya yaklaştığımız bugünlerde vurgulamalıyız. Dolayısıyla çarmıh olmadan Rab'i bulmak, Rab'be yaklaşmak bizim başımıza dert açacak. Çünkü Rab günahı yargılayacak. Dolayısıyla bizler de günahkar olduğumuz için Rab'i bulduğumuzda o sevinç değil de bize yargı getirebilir. Rab'in orada olması bize tevazu getirmesi lazım. Alçak gönüllü olarak, tövbe ederek ona yaklaşmamız lazım. Bunları es geçersek o zaman evrenin yaratıcısı aynı zamanda adil bir yargıç olduğunu da hatırlamalıyız.
Evet, belki Hezekiel kitabı hakkında biraz bilgi vermek de gerekebilir. Tabii. Aslında milattan önce 591 yılında tamamlandığı düşünülüyor ve bu Babil sürgününden sonra ki süreçte geçen bir şey. Kitap aslında milattan önce 631'den 591'e kadar olan yaklaşık 22 yıllık bir dönemi kapsıyor. Peki siz burada aslında şeyden bahsettiniz. Hezekiel'in görümünde ilk defa biz bu isimle karşılaşıyoruz. Evet. Yahve Şamma ismiyle karşılaşıyoruz. Peki bu görüm dediğimiz şey nedir aslında? Hani belki de dinleyicilerimize garip gelebilir. İlk defa diye olabilirler görüm. Ya da işte başka nasıl ifade
yani
ediliyorsa.
Yani şöyle söyleyebiliriz. Rüyanın uyanık halde görülebilmesi. Yani gerçek dünyanın içinde bir anda bir vizyonun, bir rüyanın göz önüne gelmesi. Ve bu şekilde Tanrı'nın peygambere amacını ve yapmak istediklerini, gelecekle ilgili yapmak istediklerini bu şekilde açıklamasıdır. Rüyaya benzer görümler. Gerçekle çok yakın ilişkisi var. Ama aynı zamanda günlük hayatın içerisinde de olmayabilir. Yani Daniel'in görümünde Cebrail'i Daniel görüyor. Bir ruhsal bir vizyon görümde. Daniel bunu görünce bayılıyor ama yanındaki insanlar görmüyor. Çünkü sadece bir ışık ya da bir değişim fark ediliyor ama Cebrail'i görmüyorlar. Yine Paulus, Saul Şam yolunda İsa'yı görüyor ama yanındakiler görmüyor. Sadece güçlü bir ışığı görüyor ama sadece İsa'yı gören orada Saul, yani sonra Paulus olarak tanıdığımız kişi. Yani burada ne anlıyoruz? Demek ki birçok insan birçok şeyi görür ama açıklanış, Tanrı ile ilgili daha derin bir açıklanış sadece bazı kişilere verilir. Yani ne demek istiyorum? Yani yüreğimiz hazır değilse, tövbe etmeye, değişmeye hazır değilse, evet Tanrı ile ilgili, yani Elohim'i tanıyabilirsiniz, yani yaratıcıyı tanıyabilirsiniz ama kurtarıcı olan Rab'i tanımak, hakikaten tövbe etmek, yüreğin eğilmesi ve gerçeğe susamışlıkla da ilgilidir. Yani Tanrı gelsin bana kendini açıklasın diyen bir yüreğe değil. O yüzden Paulus'un yüreğinde de böyle bir susamışlık var. Daniel'in de aynı şekilde. Ve Hezekiel'e dönecek olursak, Hezekiel'in gördüğü görüm ve Hezekiel'in o çağdaki en büyük vurgusu da Tanrı'nın bir tapınağa bağlı olmaması. Ve dolayısıyla Ezekiel Babil'de bu görümü görüyor. İlk başta tekerlek olarak Tanrı'nın hareket ettiğini görüyor. Bunları UFO ile karıştıranlar var. İşte bunlar işte UFO'ydu, UFO'lar ziyaret etti falan gibi. Çünkü hani yuvarlak tekerlekler falan görüyorlar. Ezekiel 1. bölümdeki açıklanan görümde.
Tekerlek olarak derken nasıl
bir yani
şey?
Yani Tanrı bir tekerlek üzerinde. Tanrı'nın bindiği bir araç olduğuyla ilgili bir anlatı veriyor Ezekiel.
Yani savaş arabası gibi bir şey mi eski dönemdeki?
Evet, ama tekerlekten bahsediyor. Sadece yani tekerlek Tanrı olarak. Sanki o aracın üzerinde varlığını sürdürüyor. Ama buradaki Ezekiel'in vurgulamak istediği şey şu. Yani tapınağa bağlı bir Tanrı yok karşımızda. Her yere hareket edebilen, halkıyla her yere gidebilen bir tanrı anlayışını Ezekiel o çağda vurgulamak istiyor. Çünkü o çağda her ilah tapınağında olması lazım. Yani çünkü o ilahı bulabilmek için bir tapınak olması gerekiyor, değil mi? Ama şimdi Babil geldi, o tapınağı Süleyman'ın mabedini yıktı ve Tanrı'nın varlığı Ezekiel'e göre doğu kapısından çıkıp kenti terk ediyor. Ama şimdi Tanrı nerede? Tapınakta, tapınak yıkıldı, tapınak yok. Antlaşma sandığı nerede bilinmiyor. O zaman Ezekiel diyor ki Tanrı tapınağa bağlı değil, bir mekana bağlı değildir. Her yerde olabilir ve işte bu tekerlek simgesiyle Tanrı'nın hareket eden varlığını aslında Ezekiel vurgulamak istiyor. Dolayısıyla konu işte budur, yani Rabbi bulmaktır. Ama Rab nereden bulacağız? Yani tapınak yok, işte şu yok, bu yok. Evet. Ama Rab varlığını buldurmak için ve kendini bize göstermek için bu isimle kendini bize açıklamıştır. Yahve Şamma dediğimiz zaman Rab bulunabilir. Ve Yeremya'nın müjdesi de odur. Diyor ki bütün yüreğinler adında beni bulacaksın. Çünkü Rab oradadır. Rab insanların görebileceği yerdedir. Ve nihai olarak bunu İsa'da mükemmel bir şekilde zaten görüyoruz.
Çok teşekkürler. YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak. Tuzla Protestan Kilisesi iyi yayınlar kardeşler demiş. Çok teşekkürler. Elano Hanım iyi yayınlar demiş. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun demiş Tuzla Protestan Kilisesi. Mesut Bey iyi yayınlar, esenlik diliyorum demiş. Muddi babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun kardeşler, iyi yayınlar demiş. Osman Bey aynı şekilde iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki Alp Bey'in bir sorusu var aslında, biraz belki bu Ezekiel'i daha... tarihsel olarak da ele almamız gerekebilir. İlk defa duyuyor olabilir dinleyenlerimiz. bu konuda eğer aklınıza takılan noktalar olursa lütfen bize sorun konuşmamız esnasında. Tabii. Belki çok derin gidiyor da olabiliriz. O yüzden lütfen ben burayı anlamadım. Parmak kaldırın ve devam edin. Sorun bize aktarın lütfen. Alp Bey demiş ki aslında Ezekiel kim? Peygamber mi oluyor?
Evet, Ezekiel peygamber ama aslında kahindi kendisi. Ve sürgünden sonra tabii tapınaktan uzaklaştığı için işsiz bir kahindi. Ve Tanrı'nın görümünü aldığı zaman, Tanrı'dan bir söz aldığı zaman da bunu halkına aktardığı için de bir peygamberlik hizmetinin de başladığını görüyoruz. Ama o işsiz bir kahindi. Çünkü tapınaktan sürülmüş, uzakta. Şu anda tapınak da yıkılmış. Böyle bir adam ve biz şu anda onu peygamber olarak tanıyoruz. Kahinlik hizmetiyle ilgili bilgi yok. Peygamber kimdir dersek, yani Tanrı'nın sözünü ileten ve Tanrı'nın yapacağı işi anlayan ve halkına ileten kişi olarak bir aracı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunu yaparken de Rab şöyle diyor diye cümlelere başlayan kişiler peygamberler. Yani demek ki Rab'bin sözü peygamberlerden çıkıyor. Yani Rab peygamberine bir şey açıklamadan bir şey yapmıyor. Ve eski antlaşmada da bu şekilde bir sürü peygamber var. Hani sadece Musa ya da bildiğimiz Davut peygamber diye düşünüyoruz. Tabii ki bunlar çok ünlü büyük peygamberler ama aynı zamanda Ezekiel gibi, Daniel gibi, Yoel gibi, Habakkuk gibi bir sürü peygamberden de kutsal kitap bahsediyor. Bunların çok çok önemi var ve o tarihsel çağlarda ve gelecekle ilgili de Rab peygamberlerine konuşarak ne yapacağını aslında halkına bildiriyor.
Evet, biz konuşurken tabii bir yandan da sohbet akmaya devam ediyor YouTube'dan gelen yorumlarda. Sabri Bey demiş ki hocam bu gibi insanlar için modern dünyada şizofren denmiyor mu? Bir şeyler gördüğünü söyleyen insanlara bu kadar nasıl güveniyorsunuz demiş. Baran Bey de demiş ki Sabri senin hesapla peygamber diye bir şey yok. Bunca din yıllardır var demiş ve Sabri Bey de demiş ki ben de şaşkınım zaten nasıl inanıyorlar buna günümüzde. Aslında benzer bir noktaya ben de değinmek istiyordum. Yani bir görüm gördüğünden bahsettik Ezekiel'in. Bu tarz görümlere Yani güvenebilir miyiz? Hani bir kişi görüm gördü ve bu Tanrı'nın sözüdür gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Bunları sınayabilir miyiz bir yandan?
Tabii. Yani bu görümler tabii ki her insan gördüğünü iddia edebilir. Peygamber olduğunu, vahiy aldığını iddia edebilir ki dünyada şu anda 2000-3000 tane inanç sistemi var. Ve dolayısıyla bunları nasıl ayırt edebileceğiz? Tabii ki konuşan Rab olduğu için öncelikle konuştuğu sözün yerine gelmesi ve genel tarihsel tutarlılık içerisinde bir bütünü oluşturması önemli. Yani Tanrı önce ak deyip sonra kara derse o zaman diyeceğiz ki yani bu nasıl bir vahiy? Ve eski antlaşmaya baktığımız zaman 39 tane eski antlaşma kitabı, 27 tane de yeni antlaşma kitabı var. Ve tüm bunları hesapladığımız zaman bunların tümü bir bütün içerisinde bir tarihsel anlamda da birbirini takip eden yazılar olduğunu görüyoruz. Ve bütün peygamberler Rab dedikleri zaman Yahve'den bahsederler. Yani demek ki Yahve'den bahsettiği zaman bir tarihsel bağlam var. Yahve kimdir? Mısır'dan çıkartan, halkına vaat edilen toprağa götüren, halkını iyileştiren, kurtaran bir kurtarıcı Rab olarak anlatılır. Ve peygamber de yine Rab'den bahsettiği zaman yine bu kişilik, bu tarihsel bağlamın üzerinden devam eder. Yani ne demek istiyorum? Tanrı bir kişi olarak bize açıklandığı için bütün peygamberler aynı kişiden bahsederler ve eğer Rab'den konuşuyorsa Rab o sözü doğrulamak için de kendi gücünü orada gösterir. Çünkü bu Rabbin sözüdür. Ama kendi çıkarı içinde konuşan peygamber tarih içerisinde yargılanır ve Rabbin onun ağzından konuşmadığı da bir şekilde ortaya çıkar. Ve bu şekilde de Tanrı bunu doğrular. Ama ilk başta yapmamız gereken şey Tanrı'nın tarihsel bağlamdaki kişiliğine uygun sözler mi? Peygamberin ya da peygamber olduğunu iddia eden kişinin. Şimdi bakıyoruz Hezekiel'e. Tabii ki Musa'nın bahsettiği Yahve'den bahsediyor. Çünkü aynı şekilde bütün hikayenin özünde bütün karakteri aynı şekilde devam ediyor. Hezekiel'e konuşan Rabbin, Musa ile konuşan Rab'le aynı kişi olduğunu buradan anlıyoruz. Ama birisi çıkıp işte Tanrı benimle konuştu, şunu söylüyor dersek, o zaman diyeceğiz ki kardeşim elimizdeki vahye bakalım, senin söylediğin sözlerle bu uygun mu, tutarlı mı diyerek bunu bir elekten geçirmemiz gerekiyor. Örneğin İsa Mesih dirildiği zaman Paskalya'da bunu zaten konuşacağız ama 500 kişi, Luka diyor ki ya 500'den fazla kişi İsa'nın dirildiğini gördü. Ve bu diriliş o kadar etkiliydi ki insanlar bunu gördükleri zaman gittiler bütün dünyaya müjdeyi duyurdular ve İsa dirildi ve onun Rab olduğunu, kurtarıcı olduğunu her yere müjdelemeye başladı. Yani demek ki vahiy bize geldiğinde bir şey gördüğümüz zaman biz aynı kişi olamayız. Yani o benliksel arzularımıza yenik düşmemeliyiz. Çünkü o bizi değiştirmeli. Bu Rabbin sözüdür. Ama ben kendi kafamdan bir vahiy uyduruyorum. Gördüğümü iddia ediyorum. Sonra ne yapıyorum? Bir tarikat gibi bir etrafıma kendi kişisel çıkarlarımı yerine getirmek için bir oluşum yapıyorum. Ve bütün geçmişle de aldığım ya da verdiğim bütün sözlerde çatışma içerisinde. O zaman diyeceğiz ki bu peygamber değil. Bu kendi zihninden üretmiş, kendi kafasından Tanrı'dan bahseden birisi diye söyleyebiliriz. Ve dolayısıyla birincisi tarihsel bağlamda vahiy, genel vahiy ile uyumlu mu onun söylediği şey? İkincisi de onu gerçekten iyi bir noktaya götürüyor mu bu vahiy gördüğü şey? Yani Tanrı'yı gören, çünkü tek bir Tanrı var. Tanrı'yı gören, Yahve'yi gören aynı zamanda İsa'yı görmesi gerekiyor. Demek ki İsa'yı görmüyorsa o zaman orada Tanrı'yı görmemiş oluyor. Çünkü vahiy İsa Mesih'te beden alıp yeryüzüne geldi. Rab olarak kendini açıkladı. Yani Yahve Şamma dediğimiz zaman biz İsa'yı görmeliyiz. İsa'yı gördüğümüz zaman Rab'bi görüyoruz. Ama birisi derse Tanrı orada değil, burada derse, o zaman biz diyoruz ki o gördüğün şey Tanrı değil. Belki ışık meleğindeki bir şeytan şey. Ve Paulus da diyor ki bizim getirdiğimiz müjdeye, vahye ters düşen başka bir öğreti, başka bir vahiy getirene lanet olsun diyerek, bir melek bile olsa ona lanet olsun diyerek aslında bunun çok ciddi bir mesele olduğunu söylüyor. Ve tarih boyunca işte Mormonlar, birçok tarikat, birçok vahiy aldığını iddia eden birçok öğreti var hala ama bizler biliyoruz ki onlar Tanrı sözüyle uyumlu değildir. O yüzden onu o vahiy dışlanmalıdır.
Peki peygamberler yani kusursuz kişiler midir mesela? Dediğiniz gibi aldığı vahye uygun hareket etmesi gerekiyor. Belki gerçekten bir vahiy almış ve bir noktada hata yapmış olabilir mi?
Kusursuz kişiler değil kesinlikle. Mesela Musa bir adam öldürüyor ve kaçıyor ve babasının, kayınbabasının koyunlarını güderken Horeb Dağı'nda Rab'le karşılaşıyor. Hepsi kusurlu kişilerdir. Hepsi günahkar kişilerdir. Yani dünyadan ayrı bir konuma koyabileceğimiz kişiler değil peygamberler. Mesela Davut tapınak yapmak istiyor ama Rab diyor ki ona, sen tapınak yapma çünkü çok kan döktün, çok savaşa katıldın diyerek onun da aslında bir savaşçı, bir acımasız gaddar birisi olduğunu söylüyor. Yine Süleyman tapınağı yapıyor ama sonra birçok kadınla evlenip hayatının sonlarına doğru Tanrı'dan uzaklaşıyor. Yani dolayısıyla peygamberler günahlı kişilerdir. Bizim gibi insanlardır ama Tanrı lütfedip onlara dokunarak onları seçmiştir. Bu seçim neye göre yapılıyor? Tanrı'nın hikmetine, bilgeliğine göre yapılıyor. Ama bu vahiyi alarak Tanrı'nın sözünü ilettiler ve bugün de biz de bu vahiy aracılığıyla şimdi Tanrı'yı tanıyoruz ve Hezekiel'de böyle bir peygamber tapınaktan uzaklaşmış bir kahin ama binlerce kilometre uzaktayken Rabbin bulunabileceğini, Rabbin bir yere bağlı olmadığını, halkıyla birlikte olan Rab olduğunu vurguladı. Ve işte biz de Yahve Şamma diyerek eski antlaşmadaki bu metinde Rabbin bulunabileceğini, Rabbin kendini bize buldurmak istediğini vurgulamak istiyoruz.
Belki şeye değinebilir miyiz bir de Volkan Bey? Hani dinleyicilerimizin kafasında eksik bir nokta oluşmaması da için. Hezekiel'in işte Babil sürgünü sonrasındaki dönemde bu görümleri aktardığını biliyoruz. Peki Tanrı halkının bu süreci nasıl oluştu? Mesela Mısır'dan çıkışta bir süreçleri var. Onu biliyoruz.
Evet.
Sonra tekrar oradan kurtuluyorlar Musa aracılığıyla. Sonra tekrar bir sürgüne mi giriyorlar? Yani kısaca bir tarihsel bir özet yapabiliriz.
Mısır'dan çıktıktan sonra vaat edilen topraklara gidiyorlar. Ve Musa orada günah işleyerek o topraklara giremiyor. Ve Yeşu aracılığıyla vaat edilen topraklara giriyorlar. Ve sonra orada buluşma çadırı içerisinde, Musa'nın kurduğu buluşma çadırı içerisinde Tanrı halkının arasında yaşamak istiyor ve orada buyruklarını, hükümlerini buluşma çadırındaki kahinler aracılığıyla halkına bildiriyor. Ama sonra halk diğer uluslara benzemek istediği için bir kral istiyor. Ve kral istedikleri zaman da işte Saul ve Davut gibi krallar ortaya çıkıyor ve Tanrı halkının tarihsel ulus bilinci yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama bu krallık hikayeleri daha sonra Tanrı halkının ikiye bölünmesiyle Kuzey ve Güney krallığı olarak ikiye bölünmesiyle devam ediyor. Ve Kuzey Asur tarafından sürgüne götürülüyor. Güney de tapınak kaldığı için orada, Süleyman'ın mabedi orada kaldığı için belirli süre, yani 150 yıl falan daha varlığını sürdürüyor. Belirli krallar aracılığıyla uyanışlar oluyor, Yoşiya, Hiskiya gibi krallar aracılığıyla, ama en sonunda Babil'de gelip işgal ediyor ve ilk sürgünde Daniel ve Hezekiel Babil'e götürülüyor. Ama ikinci sürgünde bu sefer Babil gelip tamamen tapınağı yıkıyor ve tamamen kenti ele geçiriyor ve yok ediyor. O kitabı da Yeremya ve Ağıtlar kitabında o süreci anlıyoruz. Ama Hezekiel ilk sürgünde gidiyor Daniel'le. Ama burada Tanrı halkı şunu düşünüyor ve aslında bugün de onu görüyoruz. Yani şimdi tapınak var, tapınakta kurban kesiyorlar ve yılda bir kere başkan gidiyor ve halkın günahlarını başlatarak halkı temizliyor. Ve bütün Tanrı ile ilgili yaklaşımlar bu tapınaktaki kurban sistemine bağlı.
Evet.
Tabii ki bu bir gölgedir. Yani Tanrı günahımızı bize göstermek istiyor. Yani eski antlaşmayı bir ayna gibi görmeliyiz. Eski antlaşmadaki her şey aslında bize kendimizi gösteriyor. Yani tapınakta bir kurban sunulduğu zaman şunu görüyoruz. Yani benim kanım akmalıyken benim yerime o kurban geliyor ki beni kurtarıyor anlamında. İşte çarmıhta da biz bunu görüyoruz. Ama şimdi Babil geldiği zaman şöyle bir yanılgı ortaya çıkıyor ve şöyle bir şok durumu da ortaya çıkıyor. Yani Tanrı kendi kendine intihar etmiş oluyor. Çünkü tapınağına başka bir ulusun gelip bu tapınağı işgal etmesi aslında Tanrı'nın intihar etmesi gibidir yani. Çünkü Tanrı halkını kurtaramadı mı, kenti kurtaramadı mı ya da kendi tapınağını koruyamadı mı gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Ama Tanrı bunu çok öncesinden söylüyor. Siz itaat etmediğiniz için bu sürgün aracılığıyla sizi temizleyeceğim diyerek Tanrı bu sürgünün bir amacı olduğunu özellikle vurguluyor. Örneğin sürgünden döndükten sonra Tanrı halkı dünyanın en koyu monoteistleri oluyor. Hiçbir daha putlardan bahsedilmiyor. Hı-hı. Tanrı onları o 70 yılda temizliyor. Ve dolayısıyla Hezekiel şöyle bir boşluğa düşüyor. Yani tapınak yok, kurban sistemi yok, Tanrı'ya yaklaşmak yok. O zaman ne olacak? Yani nasıl Tanrı'ya yaklaşabiliriz gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Ve işte o zaman da 5 kitap olan yine Tora'ya benzeyen mezmurlar devreye giriyor. Mezmurlar aracılığıyla Tanrı'ya tapınıyorlar ve kutsal yazıları okuyarak Tanrı'ya tapınmaya devam ediyorlar. Ve orada da Hezekiel'in önemli bir vurgusu var. Tapınak olmasa bile, bir mabet olmasa bile ruhsal olarak Rab halkıyla beraber, ruhsal olarak halkının yanındadır ve o yine de bulunabilir diyerek o mezmurların ne kadar önemli olduğunu ve belki bugün bizi dinleyen birçok insan vardır. Belki çok yalnız hissediyordur kendini.
Evet.
Tanrı'yı, onun Tanrı anlayışı belki çevresindeki hiç kimseye uygun değildir. Ama işte bugün Yahve Şamma kelimesi ona özel bir müjdedir. Çünkü niye? Kimse anlamasa bile yalnız değilsin. Çünkü Rab kendini sana bir şekilde buldurabilir. Ve aslında Hezekiel de bu anlamda bize de çok yardımcı olur. Ve önemli olan şey de Tanrı'ya yaklaşmaksa, Rab'bi bulmaksa, demek Hezekiel bize onu söylüyor. Siz nerede olursanız olun Rab kendini size bulduracak. Tapınak bile olmasa bir mekana ya da bir zamana bağlı değildir Tanrı.
Evet, yani Tanrı intihar ediyor gibi bir hani öyle bir benzetme kullandınız tabii ki,
tabii.
Benzetme amaçlı. Buradaki anlatmaya çalıştığınız şey neydi tam olarak? Yani tapınağın olmadığı dönemde işte Tanrı'nın varlığı ortadan mı kalkıyor?
Yani şöyle, şimdi Tanrı kendini bir tapınak tapınakta bulduracağını söylüyor. Süleyman'ın yaptığı mabette. Tanrı varlığını orada sürdüreceğini söylüyor. Dolayısıyla o tapınak başka bir uluslar aracılığıyla işgal edilirse o zaman Tanrı burada bir çılgınlık var değil mi? Yani gerçek Rab, dünyayı yaratan Tanrı bir tapınakta kendini gösteriyor. İnsanlara oradan hükmediyor, sözlerini oradan yönlendiriyor. Ama bir bakıyorsun Babil gelmiş, putperest bir ulus gelmiş, tapınağı ele geçirmiş ve yağmalamış. Yani en kutsal yere giren kahinler bile ayaklarına iplerle giriyordu. Çünkü orada Rab'bin yargısına uğrayabilirlerdi. Ama şimdi bakıyorsunuz putperest uluslar gelmiş, o Süleyman'ın kutsal mabedini ele geçirmiş. Yani antik dünya için bu bir intihardır. Yani Tanrı bunu nasıl izin verebilir?
Anladım.
Hatta Yeşaya zamanında şöyle bir hikaye var. Yeşaya zamanında Asur kralı geliyor, kenti kuşatıyor ama bir melek gelip orada bütün orduları yenip kenti kurtarıyor. Şöyle bir anlayış ortaya çıkıyor. Tanrı varlığı buradayken biz nasıl günah işlersek işleyelim Rab kenti koruyacak diye bir yanlış anlayış ortaya çıkıyor. Ama Rab diyor ki yani ben bu tapınağa bağlı değilim. Ben sizi temizlemek için sizi sürgüne göndereceğim ve sonra geri getireceğim diyerek o Hezekiel Yeşaya 40'ta diyor ya her vadi alçalacak, her tepe düzleştirilecek. Niye? Çünkü Rab arabada halkıyla beraber geri geliyor. O, yani sinirlenmesin, hani araba yukarı inip kalkmasın diye, yollar düz olsun diye kralın gelişi aslında orada vurgulanıyor. Ve orada yapmak istediği şey Tanrı'nın işte budur. Bir anlamda tırnak içerisinde sanki uzaktan baktığımız zaman Tanrı intihar etmiş gibi. Kendi tapınağına putperest uluslar ayak basmıştır. O yok etmiştir. Kapıları sökmüştür vesaire. O zaman bu ruhsal anlamda sanki diyorsunuz ki Tanrı intihar etti. Yani evet. kendi sözüne aykırı davranmış gibi, ama halbuki öyle değil. Çünkü Tanrı o tapınağa bağlı bir Tanrı değil. Evrenin sahibi Tanrı'dır. O yüzden halkın o yanlış anlayışı, Tanrı buradaysa, hani bazen bizde de oluyor. Ben ibadet ediyorum, o zaman istediğimi yapayım. Yani böyle değildir. Gerçek bir ilişki önemli. Tanrı'nın varlığı bizim hayatımızdan da ayrılabilir. Doğru bir yaşam, günah dolu bir yaşam sürdürmeye devam edersek Tanrı'nın varlığı da bizden ayrılabilir. Dolayısıyla burada Tanrı'nın varlığı bir yere bağlı değil, halkına bağlıdır diyerek aslında orada bu kelimeyi, bu intihar kelimesini neden kullandığımızı da biraz daha açmış olalım.
Evet, tabi burada o zaman Tanrı'nın kutsallığını da anımsamış oluyoruz bir kez daha. Yani Tanrı'nın ne kadar kutsal olduğunu da bir kez daha anımsamış oluyoruz.
Şimdi Hezekiel Babil sürgününde geriye bakarak o ikinci Babil gelip kenti tamamen ele geçirip tapınağı yağmaladığı zamanı anlatıyor. Tanrı'nın varlığı kentten ayrılıyor. Doğu kapısından çıkarak bir tepede kendini gösteriyor ve sonra oradan ayrılıyor ki o zaman Babililer gelip tapınağı ve kenti ele geçiyor. Yani burada vurgu şudur. Tanrı varlığı olmadan mekanın hiçbir anlamı yoktur. Yani güvenebileceğimiz hiçbir şey yok Tanrı varlığından başka. Yani onu bulmak sadece bizi kurtarabilir. Onu evet. Gerçekten onunla tanışmak bizi kurtarabilir. Yoksa şunu yaptım, bunu yaptım, oraya gittim, buraya gittim hiçbir anlamı yoktur bunun. Ve aslında Hezekiel de bize onu vurguluyor. Yani orada Rab orayı şereflendirdiği için biz Tanrı'yı orada bulduk ama her zaman orada bulacağız ya da onun bir garantisi yok. Asıl yaşamımızda bir günah olmamalı. Tanrı'ya uygun bir yaşam sürdürmeliyiz ki Rabbin varlığıyla her zaman yakın olalım anlamında önemli bir vurgusu var.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İsimler ve Gizemler canlı yayınındasınız. Tanrı'nın isimlerini konu almaya devam ediyoruz ve biz biliyoruz ki Tanrı'nın isimleri aslında bizim onun çok yönlü kişiliğini anlamamızı, onu daha yakından tanımamız konusunda bize bir fırsat sunuyor. Lütfen bu konuda aklınıza takılan noktalar olursa ya da çok şey gidiyorsunuz, sıkıcı gidiyorsunuz diyorsunuz, lütfen yorumlarda bunu belirtin. Sizler de etkileşiminizle, sorularınızla yayınımıza katkı sağlayabilirsiniz. İnteraktif bir yayındır bu. Bu konuda bize geri dönüşleri yapın lütfen. Bizi kesmekten, sözümüzü kesmekten sakınca görmeyin. Bir problem yok bu konuda. YouTube'dan Baran Bey demiş ki, can almayan peygamber yok gibi. Musa, Davut, İsa, Muhammed hepsi bir şekilde savaşmış demiş.
İsa savaşmamış. Yani evet. İşte zaten burada ayrımı bu yüzden yapıyoruz. Yani peygamberler insandı. Yani Musa, Davut, Süleyman insandı. Ama İsa mesela %100 insan ve %100 Tanrı'ydı. İşte bu fark burada. O yüzden evlenmiyor, savaşmıyor ve Romalılar onu ele geçirdiği zaman tamamen bu amaç için yeryüzüne geldiği için, günahlarımız uğruna çarmıhta ölmek için geldiği için o bir kuzu gibi sessizce sesini çıkarmadan bu eziyete, bu ölüme katlanıyor. Ama üçüncü gün ölümden dirilerek onun bir peygamber olmadığını, insan olmadığını, ilahi bir doğasına, ilahi bir doğası olduğunu da Paulus da bunu vurguluyor. Oradan anlıyoruz. Yani tamam Musa öldü ama o dirilmedi. Davut öldü, dirilmedi. Süleyman öldürülmedi ama İsa Mesih dirildi. Ölümü yendi ve o diriliş aracılığıyla da onun ilahi doğası da dünyaya ilan edilmiş oldu.
Çok teşekkür ediyoruz. Alp Bey demiş ki, tabii Hristiyanlar günah çıkarttı mı durumu kurtarabiliyor, yırtıyor yani. Biz de gelsek kiliseye günahımızı sıfırlar mısınız demiş. Hangi bağlamda söyledi ben anlayamadım.
Ama, yani kilise günahı çıkartmıyor. Yani günahın bedelinin ödendiği için çarmıhta İsa Mesih tarafından bu bedelin aslında karşılığı olarak tövbenin geçerli olduğunu kilise vurguluyor. Yani kilisenin bağışlama yetkisi var mı yok bu ayrı bir tartışma ama kilise çarmıhta bizi seven kurtarıcının bizim uğrumuza öldüğünü bildiği için, günahları bağışlayacağından emin olduğu için bu hizmeti, tövbe hizmetini yeryüzüne getirdi ve bu hizmeti yapıyor. Yani tövbe etmek için kiliseye ihtiyacınız var mı yok. Evinizde de tövbe edebilirsiniz. Ama tövbe ederken ne diyeceksiniz? Asıl mesele olur. Yani Yahve Şama, Rab orada. Tamam, Rab'le karşılaştın. O zaman Rab'le ne diyeceksin? Yani hani günah dediğimiz şey onu çaldın, bunu çaldın değil. Hayatın boyunca Tanrı'nın sözünü araştırmadın. Tanrı'nın ne olduğunu, kim olduğunu, nelerden hoşlandığını hiç ilgilenmedin. Ve tamamen kendi kafana göre yaşadın. İşte ve bu hayat senin yaşamında işte insanla dedikodu, işte adam öldürmek, zina etmek, çalmak, çırpmak, kötü niyet, her şey benlikteki arzu hepsiyle dolup taştı. Peki o zaman Rab'be gidince ne diyeceksin? Yani beni bağışla diyeceksin de ama Rab kutsal bir Tanrı. Yani günahın hesabını soran bir Tanrı. O zaman ne diyeceksin? Yani bir kurtarıcıya ihtiyacın var işte. O zaman da işte İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü aracılığıyla sen diyebilirsin. Evet, bu kurtarıcıyı kabul ediyorum. O benim yerime öldü. O benim kurbanım oldu diyerek Rabbin önüne gittiğin zaman o kanla Rab evet tamam gel temizlendin diyerek onunla gerçek bir karşılaşma, gerçek bir ilişki yaşayabiliriz. Yani biz mesela Rabbin varlığını düşünüyoruz. Tamam dünyada dengeler var, şu var, bu var kanıtlıyoruz ama onunla kişisel ilişki için ne yapmalıyız kavramında, durumunda hiç düşünmüyoruz. Demek ki günahtan dönmek, günahımızın bağışlanmasının önemi çok büyüktür ama çarmıh olmasaydı, İsa Mesih çarmıha gelinmeseydi kilise de bu günahı çıkarmayla ilgili hiçbir yetkisi, hiçbir gücü olamazdı.
Evet, bu savaş konusunda aslında İsa da savaştı gibi bir yorum olduğu için dinleyicilerimizin böyle bir yorumu vardı. Onunla alakalı Volkan Bey cevap verdi tabii ki. Ben de bu konuda bir ayet okumak istiyorum. Zaten İsa'nın savaşmadığını biliyoruz. Hatta kendisi zaten dünyasal bir kral olmadığını, krallığının göklerde olduğunu söylüyor ve kendisini aslında dünyasal bir kral yapmaya çalıştıkları zaman oradan uzaklaşıyor hemen. Yani şu an belki bizi yapmaya çalışsalar belki seve seve kabul ederiz ama İsa'nın orada uzaklaştığını görüyoruz. Dünyasal bir kral olma çabası olmadığını görüyoruz. Tabii. Ve mesela Matta 26. bölümde 52. ayette diyor ki kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Kılıcını yerine koy diyor İsa. Bu çok önemli bir nokta yani aslında İsa'nın zaten savaş yanlısı olmadığını biliyoruz. Evet. Siz de bahsederken işte savaşmadığını söylediniz. Belki evlenmediğini de söylediniz orada ve Baran Bey demiş ki İsa Mary ile evlenmedi mi?
Evlenmedi.
Evet.
Evlenmedi. Yani bu son yüzyılda çıkan bir varsayımdır. Ama evlendiğiyle ilgili hiçbir kanıt yok. Zaten ölmeye geldiğini kendisi vurguluyor. Yani bir tutarlılık açısından baktığımız zaman müjde yazarlarının İsa Mesih ile ilgili ilk ağızdan aktardığı bilgilere baktığımız zaman İsa Mesih'in başından beri ölmeye gelen Tanrı kuzusu olduğunu, o eski antlaşmadaki o kurban yılda bir kere halkın günahlarını bağışlatan kurban kavramının, Tanrı kuzusu kavramının İsa Mesih'te gerçekleştiğini ve bütün insanlığın günahı için ölmeye geldiğini zaten vurguluyor. Dolayısıyla ölmeye gelen bir krallık kurmaz. Ölmeye gelen evlenmez. Değil mi? Ve dolayısıyla İsa Mesih aslında ölmeye geldiğini başından beri vurguladı ama bazı eleştirel yorumcular bunu görmezden geliyorlar. Yani sanki İsa Mesih hiç böyle bir şey söylememiş. Ölmeye geldiğini hiç vurgulamamış. Tam tersine işte evlenmiş vesaire. Yani bu tarihsel tutarlılık olarak da yanlış. Tarihsel bilgiler açısından da bununla ilgili hiçbir kanıt yoktur. Bu tamamen bir varsayımdır ve elimizdeki kaynaklara göre de bunun doğruluğu kesinlikle geçerli değil. Aynı zamanda İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman Roma devletinin onu çarmıha gerdiğini biliyoruz ve çarmıha gerildiği zaman onun İsa Mesih olduğunu, çünkü dirilenin de İsa Mesih olduğunu, çünkü eğer İsa Mesih ölmediyse o zaman dirilen kimdi? Yani üç gün sonra dirilip tekrar insanlarla konuşan kimdi? Ve Roma dünyasında hani böyle bir değişimin ya da İsa değil de başkasının çarmıha gerilmesi gibi bir değişim söz konusu olamayacağını ve Roma kayıtlarında da İsa Mesih'in öldüğünü, biz çarmıh cezasıyla öldüğünü anlıyoruz. Dolayısıyla birçok tarihsel kanıt varken kalkıp hiçbir kanıt, hiçbir varsayıma dayanmadan İsa evlendi demek komik bir yorumdur yani.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, İsimler ve Gizemler canlı yayını sürüyor. Yayınımız sürerken sizler de bize katkı sağlamak isterseniz YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'da da @radyomaranata adresinde en son İsimler ve Gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını kullanabilirsiniz bunun için. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, yorumlarınız, görüşleriniz için. Belki biraz konu, tabii ki dinleyicilerimiz için güzel bir temel atmaya çalıştığımız için belki biraz konudan çıktık. Tekrar biraz konuya dönmek istiyorum ben. Yahve Şamma ismini bugün ele alıyoruz. Yahve Şamma isminin Rab oradadır anlamına geldiğini konuştuk. Peki Volkan Bey, Rab oradaysa, Tanrı oradaysa biz niye bunu unuttuk? Yani niye biz Tanrı'dan uzaklaştık? Tanrı'nın orada olduğunu niye şu an günümüzde hissetmiyoruz ya da böyle düşünüyoruz?
Şimdi vahiy aslında başından beri Tanrı'nın yarattığı insanoğluyla birlikte olmak istediğini vurguluyor. Yani Adem'le Havva'nın hikayesine baktığımız zaman Rab orada sabahın serinliğinde Adem'le Havva'yı onunla görüşmek, iletişim kurmak için orada olduğunu vurguluyor. Ama antlaşmaya uymayan Adem ve Havva Tanrı'dan kaçarak, uzaklaşarak ondan saklandıklarını söylüyor. İşte günah dediğimiz kavram bu. Tanrı'dan uzaklaşmaktır. Günah dediğimiz Tanrı'nın çağrısına hayır demektir. Yani günah dediğimiz zaman bizim hemen aklımıza eylemler geliyor. İşte zina etmek, adam öldürmek, şu çalmak, çırpmak. Ama asıl bunun kökündeki şey Tanrı'dan uzak olmaktır. Yani şimdi düşünelim, 30 yaşındayız, 40 yaşındayız, 50 neysek, yani hayatın boyunca Tanrı'nın ne dediğiyle ilgili hiç böyle bir düşünmediysen, onun vahyine, onun sözüne hiç bakmadıysan, işte tam bu günahın senin hayatına yaptığı şeydir. Seni Tanrı'dan uzaklaştırmak. Ve bu olduğu zaman, Tanrı'dan uzak olduğun zaman hayatında iyi hiçbir şey yok. Neden? Çünkü benlik, yani topraktan gelen, Tanrı'dan uzaklaşan bu benlik, beden tamamen kendi çıkarını arayan, tamamen kendi arzularının tatmin olması için yaşayan bir varlık. Ve dolayısıyla sen her adımda hem Tanrı'dan, Tanrı sözüne sırt çeviriyorsun, hem de benliksel arzularında yaşayarak Tanrı'dan uzaklaşmaya devam ediyorsun. Bu yozlaşma diyoruz buna işte biz. Yani böyle dipsiz derinlikler, yani bir türlü dibe ulaşamıyorsun ama sürekli aşağı iniyorsun. Ve Tanrı'nın sözü diyor ki ben seni kurtarmak istiyorum, seni seviyorum. Ama biz diyoruz ki, ön yargılarımız var. Bence böyle olmaz, bence şöyle olmaz, Tanrı öyle yapmaz, böyle yapmaz falan filan. O kadar çok şey Tanrı'ya karşı bir tutumumuz var ki. Sonra diyoruz ki ondan sonra ben günahkar mıyım? Tabii ki günahkarız işte. Yani bu ne demek? Tanrı'dan uzağız. Yani günah işlemek eylemlerden eylemler zaten meyvesi işin. Yani sonuç kısmıdır. Ama Tanrı'dan uzak olduğumuz için günahkarız. Yani ne kurtarılmaya ihtiyacımız var? Yani günah tarafından yönlendiriliyoruz. Benliksel arzularımız tarafından yönlendiriliyoruz. Yani şimdi bir hayat kuruyoruz. Ölümlü bir hayat için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Biraz rahat edelim diye. Düşünebiliyor musun? Niye? Çünkü beden rahat etsin. Biraz işte paramız olsun. Yani bütün çaba bu. Ve hiçbir zaman Tanrı'nın sözüne sonsuz hayatla ilgili bir düşüncemiz yok. Yani her şeyi miras alıyor. Şu doğru, bu doğru. Tamam mı? Kardeşim, şu doğru, bu doğru da bunu sana kim söyledi? Önünde olduğun, doğru zannettiğin şeyin doğru olduğunu sana kim söyledi? Sen kendin bir araştırdın mı, baktın mı? Bakmadın. Rab orada kendini buldurmak istiyor. Ondan sonra evet, başımıza gelecek tek şey de Rab'bin yargısı oluyor. Dolayısıyla insan önce kendini anlamalı. Günahkarlıktan bahsettiğimiz zaman Tanrı sözünden uzak olmak, Tanrı'nın vahyinden uzak olmaktan bahsettiğimizi bir kere daha vurgulamalıyız. Nasıl Adem bahçesinden Ademoğlu, Adem ve Havva kovulduysa, işte biz de onun çocukları olarak onun vahyinden, onun orada bulunmasından uzaklaştık ve uzaklaşmaya devam ediyor. Dipsiz bir çukura düşer gibi. Ama şimdi Tanrı sözü, vahyi tekrar bize sesleniyor. Tekrar dönüp onun orada olduğunu görüp ona yaklaşıp sonsuz hayat almamız için Rabbin müjdesi işte bizim aracılığımızla, Tanrı sözünü duyuran insanlar aracılığıyla insanlara ulaşıyor.
Evet, şeyi de tekrar hatırlamak lazım. Tabii ki siz Adem ve Hava kovuldu diye bahsettiniz ama hani buradaki kovuldu ifadesini ele alırken sanki Tanrı bir kompleks yaptı, onları kovdu, sinirlendi. Tamam hadi artık gidin, evet, çok eğlendiniz gibi bir durum değil. Ortada tabii aslında çok ciddi bir günah olduğunu, günah kavramının yaratılışa girdiğini görüyoruz. Bu günahın altında yatan sebep de aslında günahın tanımının da Tanrı gibi olma isteği olduğunu görüyoruz. Ve Tanrı'nın zaten günahkar ya da kötü bir varlık yaratmayacağını biz biliyoruz. Tabii. Ama özgür iradenin bu şekilde kullanılmasının sonucunda Tanrı'dan uzaklaştığımızı görüyoruz ki ilk zaten düşen biz değiliz. Aslında Lucifer'ın ilk düştüğünü görüyoruz. Günümüzde şeytan olarak bilinen, aslında normalde iyilik meleği olan ve sonradan kendi özgür iradesiyle düşen, kötü bir ruha dönüşen şeytanın ilk düştüğünü görüyoruz ve onun bizi ayarttığını görüyoruz. Ve tabii ki yine biz de kendimiz özgür irademizle düşerek, aslında Tanrı'dan uzaklaşarak, Tanrı'ya itaat etmeyerek, Tanrı'nın net bir şekilde vahyettiği o bilgiye karşı çıkarak Tanrı'dan uzaklaştığımızı görüyoruz. Aslında buradaki kovulma durumu da yine bizim doğal sürecimizin bir sonucu. Yani sanki Tanrı hadi gidin artık gibi bir durumda değil. Bunu da ele almak gerekiyor. Ve burada tabii ki Volkan Bey çokça bahsetti. Mesih İsa'ya olan ihtiyacımızı tekrar anımsıyoruz. Çünkü o günahın yaratılışımızı yozlaştırmasının sonucu olarak biz kendimizi kurtaramaz bir hale geliyoruz doğal olarak. Yani kirlenmiş bir su gibiyiz. Ve bu suyun tekrardan boşaltılıp doldurulması gerekiyor ama bunu boşaltan aslında yaratandır zaten. Yaratan tabii, bunu yapabilir tabii, ancak. Tabii. Ve Tanrı bizi Mesih İsa aracılığıyla aklıyor. Ve günahlarımızın bedeli Mesih İsa aracılığıyla aklanarak aslında ona iman ile biz bu kurtuluşa kavuşabiliyoruz. Ve İsa'nın kendisi ne diyor bu konuda? Yuhanna 14. bölüm 6. ayette "Yol, gerçek ve yaşam benim" dedi. "Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez." Yani bu çok iddialı bir sözdür. Çok büyük bir meydan okumadır. Çünkü inanç ve din kavramlarına baktığımız zaman bütün bu kavramlar hep bizi bir tekniğe, bir yönteme yönlendirir. Yani o inanç ve din kavramlarının peygamber olarak adlandırılan kişilerine baktığımız zaman bizi bir tekniğe yönlendirirler, bir yönteme yönlendirirler. Şunu şöyle yaparsanız şöyle olacak, şöyle şöyle yaparsanız kurtuluşa erişeceksiniz gibi. İsa ise diyor ki ben yolum, ben gerçeğim ve ben yaşamım. Bunu da bir kez daha anmış oluyoruz burada. Peki Yahve Şamma ismini biz Mesih İsa'da nasıl görüyoruz Volkan Bey? Yani o da ezelden beri var mıdır? Hep orada olan mıdır? Ya da İmanuel'den bahsettiniz mesela. Tanrı evet. bizimle demek. Nasıl görüyoruz Mesih'te?
İşte Rab burada dediğimiz zaman yani bu tamamen Rab'i bulmakla ilgilidir. Yani Rab bulunabilir bir kurtarıcı, bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki Kutsal Kitabın anlattığı Tanrı kavramının ne kadar büyük bir müjde içerdiğini de bize gösteriyor. Yani herkes işte yaratıcıyı tanıyamazken, yani en kutsal kişiler bile Tanrı'yla görüşemezken ya da çok göremezken, belirli mesafelerle yaklaşabilirken eski antlaşma ve kutsal metinler Rabbin orada ve herkesin onu bulabileceğinden bahsediyor. Ve bu gerçekten çok büyük bir mesaj. Ancak sorun o, Rab orada derken Rab ne demek istiyor? Yani Rab dünya coğrafyasında bir yerde durup insanları mı çağıracak? Ya da insanları mı selamlayacak? Buradaki önemli vurgu Rab kendini bulduracak. Yani nasıl yapacak bunu? İşte söz beden alıp yeryüzüne gelebilirse bunu yapacak. Yani Rab burada dediğimiz zaman işte Rab İsa'da kendini açıkladı. Yani vahiy bedenle birleşti, insan özüyle birleşti ve İmanuel kavramı ortaya çıktı. Yani artık Tanrı nerede diye soracak olursak, Tanrı nasıldır, Tanrı nelerden hoşlanır diyecek olursak, o zaman Kutsal Kitap şöyle söylüyor, o İsa gibidir. Birisi Tanrı'yı ararsa o İsa gibidir, İsa'ya git der Kutsal Kitap. İsa'yı bulan Tanrı'yı bulur. İsa'da kurtuluşa kavuşur ve Rab orada İsa'da olur ve onunla karşılıklı bir kişisel ilişki kurar demek istiyor kutsal sözler. Ve bu gölge olarak Rab'in varlığının kentin ortasında olacağıyla ilgili Hezekiel müjdeliyor ve evet aynı şekilde Rab bir yemlikte doğarak orada olmuştur ve melekler ortaya çıkmıştır. Çobanlara söylemiştir. İşte yemlikte yatan bir çocuk bulacaksın. Yani Rab oradadır diyerek o müjdeyi çobanlara iletmiştir ve çobanlar gidip yine o çocuğu bularak bir anlamda Rabbin orada olduğuna tanıklık etmiştir. Yani burada bütün o inanç sistemlerinin dışında kutsal metinlerin verdiği önemli bir mesaj var bize. Rabbin bulunabilir olmasıdır.
Evet.
Yani Rab böyle bulunmaz, görünmez, hiç hayal edilmez bir varlık olarak tasvir edilmiyor kutsal kitapta. O her zaman halkın içinde olan, halkıyla beraber yürüyen ve tanınabilir olan bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkıyor. Ve dolayısıyla bir gün birisi şöyle düşünse, ya ben Tanrı'yı takip etmek istiyorum, o Rab nerede diye düşünecek olursa, o İsa'da. O İsa'da yeryüzüne geldi, Rab orada ve İsa'yı takip edersen, İsa dirildi, İsa ölümden dirildi ve bu hayatın içerisinde yürüdü, nefes aldı, bizler gibi yaşadı ve bize bir örnek gösterdi, izlenebilir oldu. Dolayısıyla İsa'ya bakarak kişi Rabbin orada olduğunu görebilir ve onu takip edebilir. Ve Tanrı ile ilgili hayatındaki bütün o sorular ve bütün o bilinmezlikler ortadan kalkabilir. Ve o zaman da gerçeğe kavuşmuş ve gerçekte onu özgür kılmış olur.
O zaman bir ümidimiz var. Yani kesinlikle. Rab orada ismini anlamak için bir ümidimiz var.
Zaten başka Tanrı'dan gelen lütuf olmasa başka bir yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
Evet.
Eğer Rab kendini göstermezse biz onu nasıl bulacağız? Yani bütün hayatımızı ibadet ederek geçirsek de Rabbi nasıl göreceğiz? Rabbi nasıl bulacağız? Yapamayız, mümkün değil. Yani Rab kendini açıklamadıkça, kendini bize göstermedikçe biz onu bulmakla ilgili müthiş bir yetersizlik içerisindeyiz. Dolayısıyla Rab diyor ki ben oradayım. O zaman biz niye kendimizi arıyoruz? Çünkü işte Tanrı'yı da kendimiz gibi düşünerek, kendi kafamızda aslında oluşturduğumuz putlara inanıyoruz ve bunu fark etmiyoruz. Yani Tanrı benim kafamda, benim düşündüğüm Tanrı değil. O kendi vahyinde açıklanan Tanrı'dır. Ve sen ne kadar vahye dönersen, ne kadar Tanrı sözüne dönersen o kadar Tanrı'ya yaklaşabilirsin. Dolayısıyla senin kafandaki Tanrı bu Yahve Şamma değildir. Senin kafandaki Tanrı bir put, bir şey, bir başka bir şeydir. Dolayısıyla ve Tanrı Bunlardan nefret eder. Evet, eskiden bir heykeller yaparlar ama şimdi zihnimizde bir tanrı imajı oluşturarak kendi tanrılarımızı yaratıyoruz. Hatta tanrı yerine kendimizi koyarak kendimiz tanrı gibi yaşıyoruz. Hı-hı. Ve işte günahın kökü de, günahın anlatmak istediği sonuçta aslında bu. Günah dediğimizde buraya gidiyoruz ama Rab yine orada bizi bekliyor. Hı-hı. Mısır'dan çıkışta çok önemli bir sahne var. Rab halkını çıkartıyor Musa aracılığıyla ve fısık kuzusu veriyor onlara ve o kanı, fısık kanı aracılığıyla Tanrı halkı kapılara sürerek o kanı, o ölüm meleğinin ölüm meleğinden kurtuluyor ve o şekilde Mısır'a gelecek yargıdan kurtuluyor. Hı-hı. Ve Tanrı halkına çıkın dediği zaman Mısır'dan çıkış başlıyor ama halk çok yavaş davranıyor. Ve diyor ki kutsal kitap, Rab bütün gece onları bekledi ama onlar hiçbir zaman Tanrı'yı bir gece bile beklemeden hiçbir zaman uyanık kalmadılar diye önemli bir mesaj veriyor. Evet, Tanrı sabırla bizi bekliyor, sabırla bizi davet ediyor ama biz hiçbir zaman Tanrı'yı beklemiyoruz, Tanrı'yı aramıyoruz ve tamamen tanrısız bir yaşam sürdürüyoruz. Hatta Tanrı'ya inandığımızı zannettiğimizde bile. Yani birçok kişiyle konuşuyor, ben inanıyorum Tanrı'ya abi diyor. İnanıyorsun da senin inandığın Tanrı kim? Senin evet. inandığın Tanrı, evreni yaratan Tanrı da yani senin hayatınla ilgili bir esprisi yok. Yarat, yaşa git o zaman. Ama Tanrı'yı görmek, Tanrı'yla konuşmak istiyorsan o zaman işte Yahve Şamma'yı tanımalısın. Hı hı.
Belki bir noktada şeyi sormak gerekiyor. Yani Tanrı'nın sonsuzluktan beri var olduğunu biliyoruz. Var olan, orada olan olduğunu biliyoruz ki bugün Yahve Şamma ismini konuşuyoruz. Hı hı. Rab oradadır hı hı. anlamına geliyor bu isim. Bunu biliyoruz. Peki az önce değindiğiniz konudan esinlenerek sormak hı hı. istiyorum. Tanrı bizi, yani sonsuzluktan beri var olan Tanrı bizi neden yaratma ihtiyacı duydu ki? Yani neden bizi var etti?
Evet, bu önemli bir konu. Yani bu bütün felsefecilerin, bütün düşünürlerin üzerine durduğu bir konu. Ama burada çok basit bir cevap vermek gerekirse sevgiden dolayı. Hı. Tanrı'nın duası, üçlü birlik duası, tek bir Tanrı ama sevgisinden dolayı bu sevginin artması, çoğalmasını isteyen bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkıyor ve kendi benzeyişinde insanoğlunu yaratıyor ve bütün dünyaya bu insanoğlu aracılığıyla kendi erdemlerini, sevgisini, lütfunu tanıtmak ve göstermek istiyor. Ve bunun sonucu, yani neden yaratıldık dersek, sevgiden dolayı yaratıldığımızı söyleyebiliriz. Yani bir sınava sokulalım. Hadi ben bir insan yaratayım da bir sınava sokayım. bir imtihan edeyim. İmtihan dünyasına sokayım diyerek yaratılmadığımızı anlıyoruz. Tamamen sevgiden dolayı ve sevgiden dolayı yaratılıyoruz. Aynı zamanda dünyaya Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için yaratıldığımızı da orada anlıyoruz. Çünkü Tanrı halkı aracılığıyla bütün dünyaya erdemlerini duyurmak istedi. Ki bir zaman Süleyman aracılığıyla bunu başardı. Tanrı'nın bilgeliği bütün dünyadan insanların ilgisini çekti. Ama sonra Tanrı halkı başarılı olamadı. Ve şimdi İsa Mesih'te bizler Tanrı erdemlerini ve Tanrı'nın sevgisini duyurmaya devam ediyoruz. Demek ki Tanrı iki amacı vardı. Sevdiği için yarattı. Aynı zamanda dünyanın da Tanrı'yı tanıması için Adem oğlu ve Adem soyunu yaratarak dünyaya gözlerimizi açmış olduk. Hı hı.
Evet, YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak Sabri Bey bir yorum atmış. Belki onu daha ileri zamana taşımak gerekiyor. Çünkü hangi bağlamda yazdığını bilmiyorum. Hı-hı. Biz konuşurken bir yandan tabii ki zaman geçiyor olabilir. Demiş ki bunlar varsayımsal, olacağını varsaydığınız durumlar için bu kadar uğraşmak yersiz gelmiyorum size demiş. Dilerseniz şöyle bir şey yapalım. Dinleyicilerimiz bu konuda ne düşünüyorlarsa hı-hı. YouTube'dan yorum yazsınlar Sabri Bey'in bu sorusu hakkında. Sabri Bey, siz de lütfen açarsanız biraz daha konuyu ilerleyen hı-hı. zamanlarda, ilerleyen dakikalarda buna değinebiliriz. Ama şimdilik önceki aşamaya taşıyalım. Öyle ki hı-hı. konu dağılmasın hı-hı. diye. Serdar Bey demiş ki ben niye bulamıyorum ya demiş. Tanrı'yı demiş. Alp Bey kimi ve neyi diye sormuş. Tanrı'dan bahsediyor tabii ki burada Serdar Bey. Ve Tuzla Protestan Kilisesi Tanrı bulunabilir olduğunu söylediler yayında diye belirtmiş. Yani niye bulamıyorum diyor Serdar Bey.
Çünkü İsa'da İsa'yı bulması gerekiyor. İsa Mesih'i bulamazsa Tanrı'yı da bulamaz. O yüzden önce İsa Mesih'i bulacak. İsa Mesih'i bulduğu zaman da o zaman da Tanrı'yı bulmuş olacak. Rab orada derken, yani şöyle düşün, şimdi birisi geliyor diyor ki Rab orada, yani o zaman biz diyeceğiz ki yani saçmalama, hani Rab nasıl bulunabilir? Hı hı. Ama işte İsa Mesih de böyle oldu. O zamanki din bilginleri de küçümsedi, ya böyle şey olur mu işte falan. Hatta dediler ki çarmıhtan insin de görelim. Üçüncü gün indi. Evet. Yani ölüm mezardan dirildi. Ölümü yendi. Ama ona rağmen İsa küçümsendi, yok sayıldı. Ama bu bir köşe taşı gibidir. Buna inanmazsanız çağların sonunda Tanrı insanları nasıl yargılayacak? Böyle yargılayacak. Yani ben İsa Mesih'te size kendimi gösterdim. Kendimi size açıkladım. Söz, vahiy insan bedeninde yeryüzüne geldi. Sen buna niye inanmadın? Bu kadar açıkken ben oradaydım. İsa Mesih'te sana geldim dediği zaman insanlar aha ben onu öğretmen zannettim, ben onu peygamber zannettim diyerek onun yapmak istediğini kabul etmedikleri için işte yargıya uğrayacaklar. Dolayısıyla şu zihnimizdeki Tanrı kavramından uzaklaşalım. Yani Tanrı senin düşündüğün Tanrı değil, olmayabilir. O kendi özünde özgün ve sözünde açıklanan Tanrı. Dolayısıyla aynı zamanda bunların varsayım olduğu ile ilgili bir yorum. Yani Tanrı sözü varsayım değil. Tanrı'nın sözü tarih içerisinde gerçekleşmiş, peygamberliklerle oluşan ve Tanrı'nın yaptığı güçlü işlerle kendini doğrulayan ve korunan ve bugüne kadar gelen sözlerdir. Yani bunlar varsayım olursa o zaman tabii ki değersiz şeyler ama bunlar varsayım değil. Tanrı tarih boyunca bu sözlerin yerine gelmesi için ve yerine getirerek aslında sözünün doğru olduğunu bize kanıtlamıştır. Örneğin Daniel kitabına bakın. Daniel kitabında gerçekleşen yüzlerce peygamberlik var. Zekeriya kitabında var. Ve henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşecek olan peygamberlik sözleri var. Ve aynı zamanda İsa Mesih'in yeryüzüne gelişi var ki ölümü yenişi, dirilişi o bütün Tanrı sözündeki vaatlerin gerçek olduğunu, ölümün yenilebileceğini, Tanrı sözüne inanırsak bizler de bir gün mezardan dirilerek sonsuz hayata gidebileceğimizin mührünü bize vermiştir. Sanki bir nokta gibi bütün vaatlere son noktayı İsa Mesih koymuştur. Dolayısıyla bunlar varsayımın çok ötesinde tarihsel olarak gerçekleşmiş, devinmiş, tarihsel olarak kanıtlanmış, somut gerçekliğe dayanır. Bence araştırmadan tabii ki bunlar genel işte hani böyle ruhani şeyler varsayım gibi düşünüyoruz ama evet. Zaten Rab orada derken de Rab tarihi içerisinde halkın arasındaydı. Yani tarihten uzak olan bir Tanrı değil. Hı-hı. Demek ki halkın içindeyse tarih de Tanrı'nın tanıklığını, Tanrı'nın var olduğunu bir şekilde kanıtlıyor. Dolayısıyla tarihçiler var, Romalı tarihçiler var, Tacitus var, Josephus var. Birçok tarihçi de İsa Mesih'in evet. var olduğunu, İsa Mesih'in dirildiğini, ona inananların dirilerek onu takip ettiğini, dirilişe tanıklık ettiğini vurgulayarak ibadetlerine devam ettiklerini anlatıyor. Dolayısıyla tarih olarak çok kanıt var. Bunlar varsayımların çok ötesine geçen somut gerçeklikler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sabri Bey biraz daha açarsa tabii konuyu daha detaylı üzerinde konuşabiliriz, tartışabiliriz. Aslında yazmış şimdi gördüm. Cennet, cehennem, melekler varsayımsal. Yargı günü varsayımsal, vahiy aldığını iddia eden insanlar, birilerince peygamber ilan edilenler anlamlı değil diye
O zaman Sabri Bey yazmış. Şöyle söyleyelim, yani insan hayatı bir ömürlük mü? Diyelim ki hiçbir şey yok. O zaman tamam, yaşadık, işte doğduk. İlk 20 yılımız lise, üniversite kazanmak şunlarla geçti. Sonra üniversiteyi kazandık, şunu bunu yaptık, evlendik, ekonomik zorluklar, çalış çabalar falan, hastalıklar falan 60-65'te yani Türkiye'deki yaş ortalaması 70 diyelim. 70 yaşında öldük. Yani hayat bu mu? Hayat bu kadar mı? Yani bu asıl bu varsayım bu. Asıl üzücü olan şey bu. Asıl anlamsız olan şey bu. Tamam, bunlara evet. değer vermeyelim. Ama gelelim o zaman yiyip içelim. Yani günah işleyelim, insanları öldürelim. Şu her şeyi yapalım o zaman. Böyle mi olacak? Yani hayat bu mudur? Demek istediğim bu varsayımlar gerçeğe uygun, tarihsel olarak gerçekleşmiş tırnak içerisindeki peygamberlikler, varsayımlar aslında daha gerçek. Ama biz bu gerçekliğe karşı yabancılaştık, unuttuk. Ama yine de dünya bize sesleniyor. Hayat bundan çok ötesi olması lazım. Bu kadar acılar, bu kadar zorlukların içerisindeki bir hayat sürdürmek ve sonra ölüme boyun eğip hayatını kaybetmek bence asıl filmin en zor açıklanamaz kısmıdır. Dolayısıyla daha ötesini düşünmek, daha ötesinin bize seslendiğini bu yaşam içerisinde bile fark etmek son derece daha olası bir varsayım. Ve dolayısıyla sesimizi de ve yüzümüzü de ölümden sonra bu hayatın kısalığının ötesindeki sonsuz yaşamdaki çağrıya çevirmemiz bence daha önemli. Dolayısıyla yüzeysel bir varsayım denebilir ama tarihsel olarak İsa'nın ne zaman doğacağı, çağırma ne zaman gerileceği bile Daniel kitabında vurgulanmış. Bence araştırmadan üstün körü ön yargılara sahip olmak sanırım bazen bizi gerçekten çok uzaklaştırıyor.
Serdar Bey, cennet cehennem nasıl yok, yoksa ne yapıyoruz bu dünyada, ne oluyor öldükten sonra demiş. Herhalde Sabri Bey'in sorusuna cevaben yazdı. Yoksa benim okuduğum o süreçte benim söylediğimi düşündüyse, yani Sabri Bey'in yorumuydu o, onu aktarmış olalım. Yoksa kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'dan uzak olduğumuz yer olarak cehennem tasvir ediliyor. Cennetin de aslında Tanrı'yla birlikte olduğumuz, sonsuza kadar onunla beraber olduğumuz yer olarak tasvir ediliyor kutsal kitapta. Belki doğrudan cennet ve cehennem ifadeleri kullanılmasa da bunu görüyoruz. Evet, Yuhanna 16. bölümden okumak istiyorum. Çünkü bir dinleyicimiz ben neden Tanrı'yı bulamıyorum diye sormuştu. Ve aslında Sabri Bey'in de belki bu varsayımsal düşüncesine de cevaben bugün belki şeyi tekrar hatırlamamız gerekiyor. Biz genelde İnsan olarak yaptığımız şeylerden biri şu, biz Tanrı'yı hep bütünüyle kavramaya çalışıyoruz. Ama onu hiç deneyimlemek için fırsat sunmuyoruz hayatımızda. Ve aslında bugün İsa Mesih bize meydan okuyor tekrardan. Diyor ki, şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz, dileyin alacaksınız. Evet. Öyle ki sevinciniz tam olsun. Aslında bu bir meydan okumadır. Yani kavramak, işte üzerine felsefi olarak düşünmekle belki bir yere varamayabiliriz, varabiliriz. Ama bizim asıl ihtiyacımız olan şey bunu bütünüyle kavramak yerine aslında Tanrı'ya o kapıyı açmak ve Tanrı'yı deneyimlemektir. Ve bu deneyimin yaşandığını sizler de deneyimliyor olacaksınız, göreceksiniz. Ama kendimizi alçaltıp Tanrı'ya o fırsatı verebilmemiz gerekiyor. Bugün belki bu soruyu sormamız gerekiyor. Tanrı'ya o kapıyı açacak alçak gönüllülüğü kendinizde görüyor musunuz? Belki bu soruyu bugün buradan aktarmak gerekiyor. Ezekiel bölümünden aslında konuştuk. Bugün 48. bölümden oradaki 35. ayette bir isim geçiyordu. Bir kent görüyor Peygamber Ezekiel, bir kent görüyor görümünde ve bu görümde o kentin adının Yahve Şamma olacağından bahsediyor. Bugün de biz Yahve Şamma isminden bahsediyoruz. Ve o bölüme baktığımız zaman, tabii ki bölüm uzundur, orayı bu yayında bugün onu okuyamayacağız ama o bölüme baktığımız zaman kentin birçok kapısı olduğunu görüyoruz örneğin. Birçok kapısı var orada tasvir edilen ve bu şunu gösteriyor bize aslında. Tanrı'nın nasıl herkese açık olduğunu, herkesin onu bulmasının ne kadar kolay olduğunu ve ne kadar Tanrı'nın kendisini bulmamızı istediğini ve bunun da ne kadar bizim ihtiyacımız olduğunu bize bir kez daha anımsıyor. Buradaki her taraftan kapısı olması aslında Tanrı'nın bize elini uzattığını, onun bize düşman olmadığını, bizim günah kavramı nedeniyle onun uzaklaştığımızı bize bir kez daha vurgulatıyor. Peki bu kent, görümdeki kent neresidir Volkan Bey? Bir kentten bahsediyor.
Burası göksel Yeruşalim dedikleri, Vahiy kitabının bu konuda bize detaylarının verildiğini görüyoruz. Yani Tanrı'nın bu dünyayı yeniledikten sonra, dünyayı restore ettikten sonra sonsuz hayatı sürdüreceği ve kurtulan kişilerle sonsuza dek birlikte olacağı kent olarak tasvir edilmekte. Vahiy kitabı bunun ayrıntılarını bize veriyor. Tabii burada önemli olan kentin işte mücevherler, işte dünyasal yiyecekler, benliksel arzuları tatmin edeceğimiz bir yer değil de dünyasal zayıflıklarımızdan arınmış ve Tanrı'nın tam olarak bilinebildiği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Tanrı bize güç veren, bize yardım eden ve o sonsuz hayat veren kurtarıcı olarak bize resmediliyor. Dolayısıyla o kentinde çağların sonunda, hani biz kıyamet diyoruz, her şey yok olacak diyoruz. Zaten dünya yok oluyor ve dünyanın restore edilmeye ihtiyacı var ve bir kentin, yani Tanrı'nın tekrar dünyada var olacak bir kent yaratacağını ve orada kendisinin ve ona inananların birlikte sonsuza dek yaşayacağı bir yer, bir kent ortaya çıkaracağını söyleyebiliriz.
Evet, burada göksel bir şehirden, yeni bir kentten bahsediyor. Peki aslında Yahve Şamma ifadesinin Rab oradadır anlamına geldiğini biliyoruz, görüyoruz. Peki bu şu anlama geliyor mu? Yani Tanrı her yerdedir. her yere erişebilir. Her şey onun bir ikisi halindedir.
Tabii yani.
Şunu sormak istiyorum bu konuda. Mesela Tanrı'nın varlığı cehennemde de mevcut mudur?
Tabii doğru. Hmm. Yani mesela İsa Mesih çarmıhta öldüğünde ruh gidip bunun cehennemdeki bazı meleklere, ruhlara seslendiğini ve onlara da müjdelendiğini de görüyoruz. Özellikle bu Hristiyan ilahiyatında bununla ilgili çok fazla kitap var. Petrus'a atfedilen kitaplar var. Mesih'in cehenneme kadar inip oradaki ruhlara seslendiğini, oradan kurtarmak istediğini, müjdenin oraya duyurulduğunu anlıyoruz. Yani Tanrı'nın şurada olamaz diyebileceğimiz bir yer söyleyemeyiz. Yani Tanrı zaten Tanrı olduğu için her yerde olabilir. Gücü her şeye yettiği için her şeyi yapabilir. Dolayısıyla Tanrı'yı bu açıdan yani cehennemde olamaz deyip kısıtlayamayız. Orada olabilir ve Davut da diyor ki yani nereye gitsem, ölüler diyarına gitsem oradasın diyerek aslında mezmurda da Tanrı'nın her yerde olacağını söylüyor. Ama konu o değildir. Yani konu Tanrı'nın gücünden ziyade yani bu %100 tamam Tanrı her şeyi yapar, her yerde olur, evreni yaratır ama işte bu Tanrı nerede? Yani bunu nasıl bulacağız? Şu anda nerede? Asıl mesele bu. Şu evet. anda nerede? Yani şu anda ölüler diyarında mı, cennette mi, yeryüzünde mi, nerede? İşte asıl mesele bu. Yani Rab sen istersen Rab oradadır. Ve Rab sen istersen İsa Mesih'te açıklanmıştır. Yeter ki onu tanımak iste, onu bulmak iste. Yani o sana kendini bulduracak. Kendini buldurmak için sana özel bir vahiy vermeyecek. Çağların ortasında seslenen İsa Mesih aracılığıyla kendini sana bulduracak diyerek aslında bu müjdeyi de tekrar vurgulayalım. Dolayısıyla Rab orada anlamı. Rab evet her yerde olabilir ama benim onu bulabilmem için bir yerde sabit olmalıdır. Anladım. Ve İsa Mesih'te insan bedeninde Rabbimiz dünyaya işte bu şekilde seslenmiştir.
Anladım. Yani belki bu varlık kavramını daha yakından, daha derinden anlamak için soruyorum bu soruları. Mesela tabii ki Tanrı'nın varlığının her yerde olduğunu biliyoruz. Özel olarak bir isimde bize açıklandığını biliyoruz. Ve bizim onu bulabileceğimizi, aslında bir adresimiz olduğunu biliyoruz. Ve bunun İsa Mesih olduğunu biliyoruz. Ama mesela yaratılış bölümüne tekrar dönecek olursak, yaratılış bölümünde evet Adem ve Havva'nın özgür iradesiyle işledikleri bir günah var, bir suç var ortada. Peki Tanrı o esnada sanki hani metin anlatısal olarak sanki şey gibi bize aktarıyor. Tanrı o esnada orada yoktu gibi aktarıyor. Yani sonradan işte tekrardan bahçeye geldi ve siz bunu mu yaptınız gibi bir soru sordu gibi aktarıyor. Tabii ki bu bir anlatım dilidir. Bunu biliyoruz. Ama Tanrı günah işlenilen bir yerde de o anda bulunur mu? Bulunursa etkisini neden göstermez?
Aslında bu tabii ki felsefede madde kötüdür, ruh iyidir. Çatışmasından da kaynaklı böyle bir düşünceye sahibiz. Madde kötüyse tabii ki iyi olan bir ruh o maddeyle birleşemez. Ama anlıyoruz ki madde özünde kendi başına kötü değil. İsa Mesih insan bedeninde maddeyle o ruh birleşmiştir. Dolayısıyla Tanrı günahkar bir dünyaya gelmiştir. Günah işlenmiştir ve İsa Mesih o dünyada yeryüzüne gelmiştir. Ve dolayısıyla Tanrı'nın günah olan yerde olabilmesi son derece doğal. Ama Tanrı nasıldır? Günah olan yerde günah işleyen bir Tanrı değil, günahtan korunan, günaha galip gelen bir Tanrı olarak karşımıza çıkar. O yüzden İsa Mesih yeryüzüne geldi, maddeyle birleşti ama hiç günah işlemedi. Günaha galip geldi, zafer kazandı ve bu şekilde insanları temsil edebildi. Nasıl ilk Adem bütün insanlığı kötü anlamda temsil ettiyse, şimdi ikinci Adem de İsa Mesih gelerek doğru anlamda insanlığı temsil etmiştir ve o şekilde bizim günahlarımızı bağışlatmıştır. Buradaki konu şu, aslında Adem bahçesinde Tanrı her zaman oradaydı. Adem'i yarattırken, Adem'e uyku verip Havva'yı yaratırken, hayvanlar gelip Adem tarafına isim konulurken ve Adem'le orada bir anlaşma yapıldı. Yani iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme diyerek Adem'in ahlaksal özgürlük alanı tanımlandı. Yani özgürdü o. Ahlakı vardı onun. İyiyi ve doğruyu seçerek Tanrı ile birlikte olmaya ama kendi kafasına göre, kendi isteğine göre yaşayarak da Tanrı'nın uzaklaşmaya hakkı vardı ve işte bu hakkı kötüye kullanarak buradan uzaklaştı. Ya yani dolayısıyla bizi hayvandan ayıran, o böyle yaşamdan ayıran ve yaşamda daha da farklı kılan şey ahlakımızdır. Yani iyi ile kötüyü seçme özgürlüğümüz. Tabii ahlak olması için de özgürlüğe ihtiyacımız var. Eğer özgürlük yoksa orada bir ahlak da gelişmez. Orada her şey mekanik, robotsal olmaya başlar. Dolayısıyla Tanrı her zaman halkın arasında, hiçbir zaman uzaklaşan, hiçbir zaman dünyayı kuran, işte sonra uzaktan yöneten bir Tanrı olarak karşımıza çıkmıyor. Hep Rab orada, Yahve Şam olarak karşımıza çıkıyor. İşte bizim vahiy anlayışımıza göre işte biz sadece o Elohim kısmında, merdivenin çok başında kalıyoruz. Yani evreni yaratan bir Tanrı var, tamam güzel, ama benim özel kişisel hayatımla ilgili Tanrı ne söylediğini anlamak, bunu araştırmak, işte o zaman günahtan dönüş süreci başlıyor. Ve günahtan döndüğümüzde, gerçeği bulduğumuzda gerçek bize çok konforlu gelmeyebilir. Yani konforumuzu zedeleyebilir. Yani Tanrı'yı bulduğun zaman belki yaşadığımız çevreye, yaşadığımız ortama hiç uygun gelmeyebilir. Yani ben Tanrı'yı buldum İsa'da dersen, birçok insan diyebilecek sen kafayı yemişsin. Belki arkadaşlıktan uzaklaşacaklar, belki insanlar dışlayacak. Konfor alanımız kaybolabilir. Ve bu yüzden insanlar gerçeğe yaklaşmaktan imtina da edebilir. Yani bu anlaşılır, ama ne olursa olsun bu kısacık hayatın içerisinde sonsuz yaşamı işte bu gerçek bize getirecek. Ve o gerçek aslında her şeye değerdir. O gerçek bize özgürlük getirecek. Hı-hı. Ve hayatımızda gerçek mutluluk, esenliği de o gerçek bize getirip bize sağlayacak.
Evet. Peki Tanrı'nın her yerde bulunması durumunu, işte mesela doğa ile birdir Tanrı, Tanrı doğadır gibi mesela panteist görüşler var. Bu şekilde ele alabilir miyiz? Evet. Yoksa bu çelişkisel bir durum mu?
Ya Tanrı bir kişidir. Yani doğanın içinde, işte toprağın içindeki bir bilinmez bir ruhani bir varlık değil, bir şahsiyeti var Tanrı'nın. Yani bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla Tanrı her yerde olabilir, ama dünyayı yönetebilir, doğayı yönetebilir. Doğanın döngüsünü, dünyanın, evrenin bu döngüsünü yönetir, ama bir şahsiyet olarak bunu yönetir. Yani bir kuvvet olarak, bir güç olarak onu anlayamayız, onu bilemeyiz. Diyelim ki Tanrı'yı doğada bilelim, doğada bulalım, ama o zaman Tanrı bu çiçekte mi? Bu domatesde mi? Bu nerede Tanrı? Bilemiyoruz. O yüzden Tanrı arandığında bir şahsiyet olarak aranması gerekiyor. Ve o yüzden Rab, Yahve Şama diyerek aslında bir şahsiyet olarak bulunacağından bahsediyor. Ama bu şahsiyet olarak bulunması, diğer dünyanın yönetilmesi, mevsimlerin, o bütün döngünün, evrenin, deviniminin aksatıldığı anlamına gelmiyor. Tanrı hem bunları yapabilir, hem kendini gösterebilir, hem bunları bir şekilde yapabilir. Çünkü bir egemenlikten bahsediyoruz. Meleklerden, bir ruhsal düzenden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki karşı çıktığımız nokta, evet, doğada Tanrı'nın elini görebilirsiniz, izlerini görebilirsiniz, sanatçı kişiliğini görebilirsiniz, zevk dünyasını görebilirsiniz ki birçok mezhep vardır doğada Tanrı'nın izlerini gören mezhepler. Ama yine de Tanrı onun içinde değildir. Şahsiyet olarak, bir karakter olarak, kişilik olarak Tanrı doğadan aynı zamanda ayrı bir karakter olarak orada bulunur. Dolayısıyla onu o şekilde bulmamız gerekiyor.
Evet. Peki Tanrı'nın varlığını görme imkanımız var mı Volkan Bey? Tanrı'nın
var.
Varlığını görebilir
var,
miyiz?
Var, görebilirsiniz. Yani İsa Mesih'te Tanrı açıklandı. İsa Mesih de bir insan bedenine büründü ve herkes İsa Mesih'i kendi zihninden, kutsal kitapta açıklandı, yani çarmıhta ölen ve üçüncü gün dirilen İsa Mesih olarak zihninde canlandırabilir, zihninde görebilir. O şuna benzer, o buna benzer gibi şeylere girmeye gerek yok, ama o insan şahsiyetinde, karakterinde yeryüzüne geldiyse görülebilir oldu. Değil mi? O zaman benim hayalimde canlanabilir. Bir beden olarak, evet, bir sima olarak canlanabilir ve Tanrı'nın lütfuyla onu görebilirim. Ve bu hiç de yanlış bir şey değil. Çünkü onu o insan bedeninde yaşadıysa neden o bir şeye benzetilmesin ya da neden o gözükmesin, değil mi? Zaten insan bedeninde yeryüzüne geldi. O görünmek için zaten yeryüzüne geldi. Bulunmak için orada oldu. Dolayısıyla bir insan olarak yaşadığı için ben onu görebilmem, onu anlayabilmem, onu izleyebilmem son derece doğal. Ve bazen ruhsal dünyada birçok insan da rüyalarında görür, günlük hayatın içerisinde bir anda İsa ile karşılaşır, Paulus gibi İsa ile karşılaşır ve herkese göre o onun İsa olduğu bilinir, ama belki tanımlanamaz, belki idrak edilemez, anlatılamaz, ama sonuçta İsa görülebilir olduğu ve tarih boyunca da birçok insan da İsa Mesih'i gördüğünü anlıyoruz. Mesela Yuhanna İsa'yı gören bir öğrenci, Ama ikinci gelişinde ilahi doğasıyla da İsa'yı görüyor ve diyor, evet, ki yüzü bütün gücüyle parlayan bir güneş gibiydi diye söylüyor. Yani o kadar eşsiz ki onu ancak güneşle eş tutup anlatabiliyor. Onun parlaklığını, onun gücünü. Dolayısıyla İsa görülebilir ve zaten Rab orada olduğu zaman görünmek için, bize kendini göstermek için orada olmuştur. Ve İsa Mesih de Rab görülebilir ve takip edilebilir.
Çok teşekkür ediyoruz. Yuhanna'dan bahsettiniz aslında. Yuhanna'nın yazdığı bir bölüm olan, aslında yine onun görümlerinden oluşan bir bölüm olan Vahiy bölümü var. İncil bölümünün son, İncil'in son bölümüdür. Tabii ki burada işte Sabri Bey varsayımsal gibi ele almıştı bunları yayın esnasında. Ve biz de bu görümlerin güvenilip güvenilemeyeceğinden konuşmuştuk. Ve görüyoruz ki aslında Hezekiel peygamberin gördüğü görümün bir benzerini herhalde bir 1000 sene sonra falan, yani Yuhanna'nın gördüğünü görüyoruz. Ve orada aynı şeyi görüyor. Mesela Hezekiel 48. bölüm 35. ayette bugün konuştuğumuz o Yahve Şamma isminin ilk kez karşımıza çıktığı o bölümde Tanrı'nın orada bulunacağından, bir kent tasvirinden ve Tanrı'nın orada bulunacağından bahsediyor. Aynı şekilde Vahiy 21. bölüm 3. ayette de Yuhanna bu şekilde bahsediyor. Her ikisinde görümde yüksek bir dağa çıkartılıyor ve yenilenmiş bir şehir onlara gösteriliyor. Her ikisi de görümde kentin ölçüsünü alan bir adam görüyor ki bunu sormak istiyorum size birazdan. Her ikisinde de şehrin 12 kapısı olduğunu ve kapıların işte Tanrı halkının o oymaklarına atandığını görüyoruz ve her ikisinde de kapılar surların köşelerine doğru yayıldığını görüyoruz ve her ikisinde de şehir kare şeklinde olduğunu görüyoruz. Ölçülerde bir farklılık var ama her ikisinde de tasvir hep aynı şekilde ele alınıyor. Mesela bu görümde kentin ölçüsünü alan biri vardı. Bu neyi temsil ediyor? Tanrı'nın düzenini mi temsil ediyor?
Evet, eski antlaşmada ölçmek sahip olmak anlamına geliyor. Yani Tanrı başından beri o yere sahiptir. Örneğin Hezekiel Vahiy kitabının 11. bölümünde tapınağın ölçüldüğünü görüyoruz. Aslında şu anda biz Süleyman'ın mabedini görmüyoruz ama Tanrı o toprağa sahiptir. Orası onundur. Ölçmüştür, biçmiştir. Hani tapu kadastroya gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Arsayı ölçüyoruz, değil mi? Ölçüp hemen çit çevir. Yani bu demek ki eski çağlarda Tanrı oranın sahibidir. Yani üzerinde başka bir şey bile görsek Tanrı oranın sahibidir ve asla bundan vazgeçmeyecektir. O sahiplenme anlamına gelen bir şey kullanılıyor. O yüzden ölçülüyor. İkincisi, neden 12 kapısı var? 12 evrensellik sayısıdır. Bütün insanlık içindir bu kent. Bütün insanlık için, yani 12 sayısı evrenselliktir. 12 oymak, 12 öğrenci, bütün uluslar için hazırlanan bir girişi var olduğunu söylüyor. Ve cennette de zaten her ulustan, her oymaktan insanın İsa Mesih'i övdüğünü biz o şekilde anlıyoruz. Ve bu yapılan işte 12 kapı dediğimizde tüm ulusların rahatça gelip girebilmesi için. Ama kapı aynıdır. Tek bir kapı. Yani İsa Mesih'tir. İsa Mesih aracılığıyla bu kapıdan geçilebiliyor. Ve dolayısıyla aslında Tanrı hem sahiptir hem de tüm uluslara bu müjdeyi, bu kurtuluşu sunmuştur.
Bir önceki bölümde de, yani 47. bölümde de aslında bir tapınaktan bir ırmak aktığını görüyoruz ve bu ırmağın işte çevre bölgedeki işte ağaçları yeşillendirdiğini, onların meyve vermesini sağladığını da görüyoruz. Bu ırmak ile bu kent arasında bir bağ var mı? Aynı bölümün devamı mıdır yoksa?
Yani kutsal kitap dilinde sular aslında yaşam götürdüğü gibi Tanrı'nın sözünü simgeler ve Tanrı'nın sözü de işte bu şekilde yaşam getirir. Dolayısıyla kentin ortasında, tapınağın ortasında akan sular her zaman Tanrı'nın sözünü simgeleyerek, her zaman Tanrı'nın sözünün anlaşılacağını, insanların alıp nasıl suyu içiyorsa Tanrı'nın sözünü de o şekilde alabileceğini ve o şekilde yaşam bulabileceğini vurgular. Vahiy kitabındaki o son göksel kentin ortasından da böyle bir nehir akar. Su, deniz, hep deniz halkları simgeler. Bu akarsularda Tanrı'dan çıkan bu sözleri, vahyi simgeler. Ve ağzından İsa Mesih de Vahiy kitabında Yuhanna'ya gösterildiğinde, Yuhanna'yı İsa Mesih gördüğünde onun sözünün her yere yaşam götüren söz olduğunu vurguluyor. Ve diyor ki ağzından iki ağızlı keskin kılıç şey yapıyordu. Diyor ki 15. ayet vahiy 1, ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. Yani düşmanı ezmek için ayakları hazır. Sesi gürül gürül akan suların sesi, hı hı, gibiydi diyor. Yani demek ki su ve nehir gördüğümüz zaman orada Rabbin sesini, Rabbin konuşmasını anlayacağız. Demek ki Rab orada konuşacak, nehir gibi her yere yaşam verecek. Hı hı.
Evet, bizler konuşurken YouTube'dan da bir sohbet akıyor. Tabii ki şu an zaman açısından hepsine değinemeyeceğiz. Ama çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. O bölümü aktif olarak kullandığınız için dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İsimler ve Gizemler canlı yayını devam ediyor. Çok az bir süremiz kaldı. Katkılarınız, yorumlarınız, görüşleriniz varsa lütfen bizlere iletin. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için tekrardan. Peki biz hem dünyasal arzularımızın peşinden gidip hem de Tanrı'nın varlığından, Tanrı'nın varlığının bizimle olmasını isteyebilir miyiz Volkan Bey? Genelde insanların bakış açısı da böyle oluyor. Mesela Tanrı'yla hiç ilgilenmiyorlar belki ama Tanrı'nın varlığının onlarda olmasını istiyorlar. Bu bir çelişki midir, problem midir, sıkıntı mıdır yoksa olabilir mi?
Tabii günahlı doğamızın gösterdiği şey, yani hem Tanrı'yı istiyoruz hem günahlı yaşamımıza devam etmek istiyoruz. Aslında bu kibir, bu bencilliğin çok net bir şekilde göstergesi. Yani bir evliliği düşün. Yani ilişkinin en yoğun, en özel biçimi evlilikse eğer, yani eşlerden birisi istediğini yapıyor, sorumluluklarını taşımıyor ama evliliğini devam ettirmek istiyor. Böyle bir evlilik süremez. Dolayısıyla Tanrı olan ilişkimiz de bu şekilde süremez ve Tanrı kutsal bir Tanrı olduğu için, günahı yargıladığı için, Vahiy kitabında ne diyordu? Ayakları parlak tunca benziyor. Niye? Günahı ezmek için. Yani Rab günahı refleks olarak iter, onu yok etmek ister ve onu yargılamak ister. Dolayısıyla biz günah içerisinde olduğumuz sürece yargının içinde oluyoruz ve Tanrı'nın yargısı da bizim hayatımıza geliyor. Ve Tanrı'nın varlığıyla günaha savaşmamak, Tanrı'ya yaklaştığımız zaman günahtan tiksinmeliyiz doğal olarak. Günahı planlamamalıyız. Eğer hala günahı planlıyorsak, hala günah içerisinde yaşıyorsak o zaman şunu sormalıyız. Ben gerçekten Tanrı'yı tanıyor muyum? Ben gerçekten hayatımı Tanrı'ya verdim. Yani bu iki şeyler zıttır, birbirini iter. Yani yan yana olması mümkün değil. Hem günah hem de Tanrı olması mümkün değil. Dolayısıyla Mesih inanlı yaşamı tövbe eden bir yaşamdır. Hatalar yapar çünkü bedendeyiz ama bu hatalarından hoşlanmaz. Ah ne güzel hata yaptım. Yani gidip şöyle hata yaptığını anlatmaz. Tam tersine tövbe ederek Rabbin sofrasına katılmadan önce tövbe ederek tekrar Rabbin sofrasına katılır ve o günahın bağışını hisseder ve bu şekilde tövbe ederek hayatını devam eder. Bu iki zıtlık birbirinin içindeyse, ki böyle örnekler yok mu? Var. Yani kilisenin içinde de olabilir. O zaman bu kişiler İbraniler mektubunda da yazıyor. Aslında kurtulmamış, kurtulduğunu zanneden kişiler. Çünkü günahla Tanrı'nın varlığı asla yan yana olmaz. Dolayısıyla Rab orada, yani İsa Mesih'te açıklandı. Onu aradığın süreçte hayatında ne olur? Tövbe ederek ona yaklaşırsın. Ne kadar tövbe edersen, ışık seni ne kadar aydınlatırsa, İsa Mesih ışık olduğunu bize vurguladı. Işık seni aydınlatır, hayatına bakarsın, bunlardan vazgeçersin ve sonra Tanrı ile karşılaşırsın. Eğer gerçekten bir tövbe yoksa, bir değişim yoksa o zaman Tanrı'ya yaklaşmıyoruz ve aslında Tanrı'ya yakın olduğumuzu düşünüp İşte Tanrı'ya yakın olmadığımızı bu şekilde fark edebiliriz.
Evet, bunu şu açıdan sordum. Hezekiel 8. bölümde 6. ayette diyor ki görümde aslında Tanrı Hezekiel'e konuşuyor. Bana insanoğlu ne yaptıklarını görüyor musun dedi. Tapınağımdan uzaklaşayım diye İsrail halkı çok iğrenç şeyler yapıyor. Bundan daha iğrenç şeyler göreceksin diye bir ifade kullandı. Yani Tanrı'yı sanki oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar gibi ve Tanrı'nın o iğrençlikler karşısında sanki varlığını oradan çektiği gibi bir durum ortada var. Bunu ele alıyoruz.
İşte yanlış yanılgı oydu. Yani Yeşaya peygamber geldi. Dedi ki çağların sonunda bütün bilgi, bütün tanrısal bilgi bu kentten, bu tapınaktan gidecek. Yani Yahve Şam'a buradan bütün dünyaya kendini gösterecek diye bir örüldü. Ama Tanrı halkı bunu yanlış anladı. Demek ki Tanrı buradaysa, kendini buradan gösterecekse o zaman biz ne yaparsak yapalım burası yıkılmaz, burası ele geçirilmez diyerek. Ama Tanrı onları terbiye etmek için tapınağa bağlı olmadığını, tapınağın onları kurtarmayacağını hani bazen düşünüyoruz. Yani bir yere gidiyoruz. Bir yere aitiz, o bizi kurtaracak zannediyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Kişisel olarak Tanrı'yla ilişkimiz yoksa hiçbir şey,
evet,
hiçbir üyelik, hiçbir mabet, bir taş, bir yer bizi kurtarmaz ve Tanrı'ya da yakınlaştırmaz. Dolayısıyla Tanrı buna gösteriyor ve yürekten bir bağlılık, yürekten bir sünnet gerektiğini kutsal metinler söylüyor ve bu şekilde Tanrı halkını terbiye ediyor 70 yıl boyunca.
Evet, İsa Mesih de şunları söylüyor aslında, diyor ki hiç kimse iki efendiye kulluk edemez, ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor yürür. O yüzden aslında hem günah işleme arzusuyla yanıp tutuşup hem de Tanrı'nın varlığını yaşamımızda görmek.
Evet. Zaten bir pınar iki su akıtmaz, ya acı ya tatlı su akıtacak. Dolayısıyla hayat basittir bu anlamda. Eğer günah kopamıyorsak hala ve buna üzüntü ve bundan pişmanlık duymuyorsak, o zaman biz Tanrı'yla mı beraberiz? Yani bu çok önemli bir konu. Her insan kendi kafasındaki Tanrı'yı yani bir putlaştırarak ona yaklaşmak ister. Evet. Niye? Çünkü kendi kafamızdaki Tanrı bizi kayıracak, değil mi? Çünkü o benim yarattığım Tanrı. Benim istediğim şekilde konuşacak, benim istediğim şeyleri yapacak. Dolayısıyla ondan çıkıp Tanrı sözündeki gerçek Tanrı ile yakınlaşırsak, işte o zaman zaten değişim başlıyor. O zaman pak bir hayat başlıyor ve kutsal yaşam dediğimiz şey de o günahla olan savaş, işte o zaman başlıyor. Zaten bu yoksa o zaman yeniden doğuş da yok, Tanrı da yok ve o zaman bizim tekrar Tanrı'yı düşünmemiz ve Tanrı'yı bulmamız gerekiyor.
Evet, önemli bir nokta. Mesela Hakimler bölümünün 16. bölüm 20. ayette Şimşon'un örneğini görüyoruz. Şimşon'un işte aslında Tanrı'ya adanmışlığını simgeleyen çok uzun saçları var ve bir durumda aslında eşi biraz hile yaparak onun saçlarını kesiyor. Ve aslında Tanrı'ya adanmışlığın getirdiği o güç ondan uzaklaşmış oluyor Şimşon'dan. Ve çok güzel bir nokta var aslında benim bu bölüm üzerine düşünürken. Bu tam da bu konuyla alakalı olacağını düşündüğüm için paylaşmak istiyorum. Delila, yani Şimşon'un eşi, Şimşon Filistiler geldi dedi. Şimşon uyandı ve her zamanki gibi kalkıp silkinirim diye düşündü. Rabbin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu.
Evet.
Bu da aslında o tapınaktaki durumu da, hani İsrail halkının düşündüğü o durumu da yine örnekleyen unsurlardan birisi bu. Aslında Rabbin varlığına ihtiyacımız var. Musa'nın dediği gibi Mısır'dan çıkış 33. bölümde, eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkartma. Haliyle hem günah sevdalısı olup hem de Tanrı'nın varlığını arzulayamayız ve günah içerisinde halen belki savrulup gidiyorsak da Tanrı'nın varlığını bizden uzaklaştırmasına da aslında haksızlık ya da adaletsizlik gibi ele alamayız bu noktada. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum aslında sizlerle. Tanrı orada dedik, Rab oradadır dedik. Yahve Şamma ismi Rab oradadır anlamına geliyordu. Peki Rab oradaysa biz mi oraya gidiyoruz, o mu bize geliyor?
İkisi de. Eğer biz Rab'be gitmek istersek, İsa Mesih'e gitmek istersek, İsa Mesih de bize geliyor. Diyor ki Tanrı'ya yaklaşın, o size daha çok yaklaşacaktır diye söylüyor kutsal kitap. Bu iki taraflı olan bir şey. Tanrı kendi düşeni yapmıştır. Dünyaya gelmiştir. Rab orada olarak kendini göstermiştir. Şimdi biz de ona gidersek Rab bize gelir ve bize kendini gösterir. Dolayısıyla iki taraflı bir şey. Bizim irademizle buna katılmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda buna katılırken, Tanrı'yı bulurken yapmamız gereken şeyleri de tövbe ederek Mesih'in belki konfor dünyamızı bozacak bile olsa, bir pahası bile olsa onu, o gerçekliği kabul eden bir yüreğe sahip olmamız gerekiyor. O yüzden Rab niyeti bilir. Yani kimin nasıl aradığını, kimin nasıl Tanrı'yı bulup ne yapacağı ile ilgili fikrini ve niyetini Tanrı bilir. Dolayısıyla bu karşılıklıdır. Biz ararız, Tanrı bize dokunur, onu aramamızı ister. O bize Mesih'te yaklaşır, biz onu ararız, o Mesih de bize daha çok yaklaşır ve sonunda Mesih'i kabul ederek vaftiz olarak bir Mesih inanlısı oluruz.
O zaman yani Tanrı'yı aramak için, böyle Tanrı'yı bulmak için daha doğrusu özel bir kişi olmamıza, işte seçilmiş olmamıza gerek yok. Aslında Tanrı'yı aradığımız zaman Tanrı bize kendisini göstereceğini ve onu bulacağımızı, aslında bulmamızı istediğini bize aktarıyor.
Rab orada. Yahve Şamma çünkü.
Rab oradadır. Yahve Şamma ismini bugün konu aldık. Volkan Bey, ağzınıza emeğinize sağlık gerçekten.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bir isimler ve gizemler programının daha sonuna geldik. Her cuma günü 18.00'da canlı yayında sizlerle birlikte olmaya devam ediyor olacağız. Bir kez daha tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlamış olalım. Bu hafta Tanrı'nın isimlerinden Yahve Şamma ismini ele aldık. Bu ismin Rab oradadır anlamına geldiğini gördük. Ve sıkıntılarımızda, en kötü olarak tanımladığımız anlarımızda, çaresizliğin içerisinde güçsüzlüğümüzle yüzleştiğimiz anlarda, boyumuzu aşan işlerle karşılaştığımızda Tanrı'nın orada olduğunu, tam yanımızda olduğunu ve bize yardım etmek için o kutsal elini uzattığını gördük. Tek yapmamız gereken o eli tutmak ve karanlıktan Tanrı'nın şaşılası ışığına gelmek. Bunun için az önce konuştuğumuz gibi seçilmiş biri olmamıza gerek yok, özel bir insan olmamıza gerek yok. Bu kutsal elin yardımını kabul etmemiz bunun için yeterli ve bunun için de ona iman etmemiz, onun bize tanıttığı o isme, bize bağışladığı o isme, Mesih İsa'ya iman etmemiz gerekiyor. Ve Tanrı'nın uzattığı bu kutsal ele baktığımız zaman o elin çivi izleriyle dolu olduğunu görebiliriz, ellerin delik olduğunu görebiliriz. Bu da aslında Mesih'in çarmıhına bizi götürüyor. İsa Mesih bizim için çarmıhta ölerek bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o asli günahı yenmiş ve bizi Tanrı ile barıştırmıştır. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa yerel bir protestan kiliseye danışabilirsiniz. Ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Yakınınızda bir kilise yoksa bizler de size yardımcı olmak isteriz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Değerli katılımınız, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esenlikler.
İsimler ve Gizemler programı sona erdi. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Canlı yayınlarımız her cuma akşam 6'da karşınızda olmaya devam edecek. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.